İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Deliler adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Erel Hocam, Öykü Hocam, Önder Hocam ve Doktor Cihat Hocam, Erdem Hocam ve ben Enver Ataç ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle başlayabiliriz inşallah hocam. Cihat Hocam bize
Evet.
iman hakikatleriyle ilgili.
Evet, ben özellikle hep proteinlerden bahsediyoruz. Hayatın yapı taşları, yani canlılığın ilk oluşturan temel tuğlalardan bahsediyoruz hep. Bunlar çok çok ne kadar önemli oldukları bir kez daha anlaşıldı. Son yapılan bir çalışmada uluslararası bir bilim dergisi var. Cell, Hücre diye bir dergi. Orada yayınlanan bir çalışma var. Harvard Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma. Burada meyve sinekleri, Drosophila melanogaster adı verilen sinek türü üzerinde yapılan bir çalışma şu gerçeği ortaya koymuş. Proteinler var. Evet, o meyve sineğini meydana getiren milyarlarca hücreden tek bir hücrenin içindeki 50 bin tane protein, o hücrenin canlılığı sağlayan proteinler. Bakın, tek bir hücresinden bahsediyoruz. O hücrenin de canlılığını meydana getiren nano makineler diye adlandırabileceğimiz proteinler. 50 bin tane protein var tek bir hücrenin içinde. Ve bu 50 bin tane protein birbiriyle bağlantılı olarak çalışıyor. Buna birbiri arasında etkileşim diye tarif edilmiş. Ve bunun haritası çıkarıldı en son. 50 bin tane protein nasıl birbiriyle etkileşim içinde, dış etkenlerden nasıl etkileniyor ve hastalığa sebep olabiliyor? Bakın, bu araştırma gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü dışarıdan gelen etkiler proteinleri tek tek etkiliyor olduğu anlaşıldı son olarak. Bu çok önemli, yepyeni bilgi bu. Etkiliyor ve böylece proteinler arası etkileşim bozulduğu için hastalıklar ortaya çıkıyor diye artık yorumlanıyor artık. Şimdi bakın, buna ait bir şeyimiz var. Videomuz var. O video eşliğinde izah edeyim size. Şimdi burada bir meyve sineğini görüyorsunuz. Evet. İşte çok üstün bir yapısı var. Ekranda görebilirsek. Evet, bu biyoloji profesörü Spyros Artabanis'in yürüttüğü bir çalışma. Herhalde görüntüye gelmedi. Bir sorun mu var yoksa biz mi yorumluyoruz?
Evet, bir sorun varmış hocam.
Tamam. O zaman daha sonra da verebiliriz. Evet. Burada söylenecek olan şey şu. Çok basit gibi görünen bir meyve sineği. Burada işte, yani sinek deyip geçmemek lazım. Hiçbir şekilde. Bir canlıysa eğer, bir şey, canlılık varsa bir yerde, Allah'ın yarattığının delili olarak orada duruyor gözler önünde. Ve onu inceleyip araştırmamız gerekiyor. Biz onun detaylarına indiğimizde, gerçi yani çıplak gözle de görünce bir hareketin olması zaten tek başına yaratılışı açıkça ortaya koyuyor. Hiçbir şey boş yere meydana gelmiyor. Ki tesadüfen oluşabilecek hiçbir şey yok. İşte onun gözleriyle, antenleriyle, işte sindirim sistemi var, dolaşım sistemi var. Bir sinek. Çok basit, adi bir sinek diyebileceğimiz bir yaratık. Ama bakıyorsunuz içinde yaratılış gerçekleri var. Hiç de öyle tesadüf yok. Muhteşem, harika özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor maşallah. 50 bin tane protein birbiriyle bağlantılı olarak çalışıyor. Onun haritası da var. Evet. Ama şu anda veremiyoruz,
Evet.
öyle mi?
Yani evrimci mantıkla basit diye nitelendirebileceğimiz bir canlı, değil mi sinek? Ama
Evet.
herhangi bir hücresinde 50 bin tane ayrı proteinden bahsediyoruz. Yani
Evet.
basit diyebileceğimiz canlıda 50 bin tane ayrı protein var ve bunlar birbiriyle alakaları bozulduğu zaman hastalıklar meydana geliyor. Yani sadece genetik yapılardan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Proteinlerin birbiriyle aralarındaki bağlantı da çok önemli olduğunu biz buradan ortaya çıkmış oluyor. Sadece
Evet.
üretim aşamasındaki sıkıntılar veya düzen değil, ayrıca birbirleriyle iletişim de çok önemli olduğunu buradan anlıyoruz.
Yani tek bir proteinin nasıl üretildiğini programlarımızda hep gösteriyoruz. Nasıl işte DNA'nın önce şifrelerinin çözümlendiği. Şimdi şifre bu sonuçta, tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. O şifrelerin okunması gerekiyor. O şifreyi okuyabilen biri, o şifreleri okumayı bilen, çözebilen biri tarafından okunması gerekiyor. Ben okuyunca anlamıyorum. Başkası okuyunca anlamıyor. Ama özel bir protein var. O gelip okumaya başladığında işte bir şey, anlam o zaman çıkıyor ortaya. Ve o şifrelerin ne anlama geldiğini, biz o proteini nasıl üretildiğini gördüğümüz zaman demek ki bu şifreler protein üretimi anlamına geliyormuş diye anlıyoruz. Maşallah. Değil mi? Zaten şifrenin var olması, DNA'nın varlığı bu anlamda, bu çerçevede tamamen bir bilincin, her şeyi bilen üstün bir bilincin varlığına işaret ediyor. Açıkça işaret ediyor. Net bir şekilde bize Allah'ın varlığını gösteriyor DNA. Ama proteinler, şimdi zannediyorduk ki hani proteinler bir yerde belli bir konsantrasyonda, yani belli bir yoğunlukta bulunduğunda zaten o işi yaparlar diye zannediyorduk. Hayır, öyle değilmiş. Bakın ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Proteinler de bilinçli varlıklar gibi hareket ediyorlar. Ve birbirleriyle iletişim halindeler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Harvard Üniversitesi profesörleri söylüyor. Yani bilim adamları bunu söylüyor. Yani materyalist olmalarına rağmen, Darwinist fikirleri savunmalarına rağmen bunu söylüyorlar. Yani düşünün, bir adam profesör olmuş. İşte materyalizmi, Darwinizmi kendine felsefe olarak benimsemiş. Ama diyor ki hayır diyor, bu molekül diyor, bilinç arz ediyor, bilinçli olarak hareket ediyor diyor. Tesadüf yok diyor. Değil mi? Eğer bilinç varsa zaten yaratılış vardır. O bilinci, o beyni orada gösterebiliyor musun sen o molekül üzerinde? Gösteremiyorsun, beyni yok, sinir sistemi de yok. O zaman bilinci nerede arayacağız? Bilinç var mı? Kesinlikle var. O zaman Allah'ın her şeye hakim olan, her yere hakim olan yegane güç sahibi Allah'ın yaratışı belli olmuş oluyor hepsi zaten. O zaman şimdi gösterebiliyoruz herhalde. Evet. Bakın burada şimdi bir meyve sineğini görüyoruz. İşte çok üstün gözleri var. Bugün en ileri görme teknolojisine sahip yapılarıyla bu gözleri burada. İşte dokungaçları var vesaire. Ama bunu zaten bu halde gelmesini sağlayan proteinler var asıl. İşte bu proteinlerin nasıl birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu, işte Spyros Artabanis Sarkonas, hücre biyolojisi profesörü Harvard Tıp Fakültesi'nde ve onun ekibinin yürüttüğü çalışma neticesinde bu gerçekler ortaya çıkarıldı. İşte meyve sineklerini burada görüyorsunuz. Drosophila melanogaster adı verilen tür bunlar. Evet, bunlar üzerinde yürütülen çalışmalar bakın neyi ortaya koydu? Şimdi o proteinlerin nasıl bir etkileştiğini hep beraber görelim. Evet, bunların her biri birer protein. Yuvarlak olanlar. Ve böylesine bir network, bir ağ şeklinde hareket ediyorlar. Şu anda 50 bin tane proteinin yalnızca 1/3 arasındaki etkileşim ortaya konmuş durumda. Geri kalanı arasındaki etkileşim daha tabii çalışmalar ilerledikçe ortaya konacak. İnsan vücudundaki proteinler de yine aynı şekilde. Ya da bir işte başka bir hayvanın, başka bir memeli olsun, böcek olsun, sürüngen olsun, kuş olsun. Hepsinin hücrelerinin yine aynı şekilde proteinlerden müteşekkil. Ve bu proteinler arasındaki iletişim, etkileşim, network, ağ sayesinde, ağ iletişimi sayesinde canlılık ayakta durabiliyor. Ve sağlık ortaya çıkabiliyor. İşte bu proteinler arasındaki iletişimdeki herhangi bir bozulma dış etkenler karşısında hastalığın sebebi işte bu deniyor artık. Ve burada kullanılan çeşitli cihazlar var laboratuvarda gördüğünüz gibi. Mass spektrofotometre adı verilen bir cihaz sayesinde bu proteinler çözümleniyor laboratuvar ortamında ve aralarındaki iletişim bu şekilde ortaya konmuş bu cihazlar sayesinde. Teknoloji görüyorsunuz. Allah'ın açıkça var olduğunu, Allah'ın nasıl yaratmaya devam ettiğini, yani gökleri ve yeri nasıl canlı, nasıl ayakta tuttuğunun delillerini ortaya koymaya yarıyor teknoloji maşallah, elhamdülillah. Ve biz de bu verileri alıyoruz, doğru şekilde değerlendiriyoruz. Allah nasip ediyor maşallah. Allah'a gerektiği gibi takdir etmek, gücünü anlamak için bilim seferber olmuş durumda. Görüyorsunuz maşallah. Hizmet ediyor elhamdülillah.
Maşallah.
Evet. Düşündüğümüz zaman zaten proteinlerin arasında bir iletişim olması gerektiğini aslında biz aklımızda da bulabiliriz değil mi? Eğer aynı görevi yapan proteinler diyelim ki, taşıma ile ilgili proteinler. Bir tanesi farklı bir şekilde çalışmış olsa, yani görevini diğerine göre daha az veya daha fazla yapmış olsa, maddelerin birikmesine değil mi? Veya daha az taşınmasına sebep olarak diğer proteini zaten işlevsiz hale getireceği için bir şekilde bu bağlantının oluşması lazım. Ve bu şekilde o kadar çok protein var ki herhangi en basit dediğimiz hücresel işlemi yapabilmek için bile birçok protein görev alıyor. Ve bu proteinlerin bir arada hep birlikte çalışarak ortak bir amaca hizmet etmeleri gerekiyor. Yani bu hücrenin hayatını devam ettirmesi için her zaman için geçerli bir kural.
Evet. Bu da tesadüfen olabilecek bir şey olmadığını gösteriyor bizlere baktığımız zaman. Yani hani proteinlerin akıllı, şuurlu davranışları sadece proteinler değil, bütün sistemlerde. Geçen hafta en son haberlerde bir şeye rastlamıştım ben. Virüslerle ilgili bir şey anlatılıyordu. Yeni bilim adamları virüslerin birbirlerine bir şeyleri öğrettiğini gösterdiler. Bir akıl örneği gösterdiler. Evet. Çünkü canlılarda hep bir akıl görüyoruz. Davranışlarında, hareketlerinde, yaptıklarında bütün canlılarda bunları görüyoruz. Fakat canlının mesela bakıyoruz aklı ve beyni olabilecek bu sisteme olabilecek bir şey yok. Yani sadece sinir düğümlerinden oluşan bir beyin yapısından bahsediyoruz. Ama çok akılcı, çok akıllı bir davranıştan da bahsediyoruz. Bu da bize Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini ve Allah'ın onlara bu şekilde davrandırdıklarını ve Allah'ın emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Çünkü bir akılsız, şuursuz bir şeyin bu kadar denli akıllı hareket etmesi de bize Allah'ın varlığını zaten net olarak gösteriyor.
Tabii ki mesela burada şimdi ekranda yine görelim o haritayı. Şimdi buradaki o her bir yuvarlak proteinle diğer başka proteinler arasındaki o iletişimi var olduğunu ortaya koyan ipliksi bağlar normalde görünmüyor.
Evet.
Ama bunlar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Yani bu iletişim sonuçta bu harita onu temsili bir harita bu. Yani hangi protein, hangi diğer başka hangi proteinle nasıl iletişim halinde olduğunu nereden bilsin? Ve olmadığında hastalıklara sebep olduğu açıkça anlaşılıyor, biliniyor artık, görülüyor. Sağlıklı bir insanda ve bütün bu bağlantılar mükemmel bir şekilde çalışıyor.
Her bir hücresinde.
Evet. Bizim hücrelerimizde bu mükemmel sağlıklı insanlar, bireylerde bu mükemmel bir şekilde çalışıyor maşallah.
Maşallah.
Şimdi burada bu proteinlere mi vereceğiz o zaman sağlıklı olmamızı, bunları mı boşluğu izleyeceğiz? Yani işte A proteinin Z proteiniyle arasındaki bağlantıyı iyi yaptığına mı yoracağız bunu? Tabii ki sebepler dairesinde öyle.
Evet.
Ama bu bağlantıyı sağlayan her şeyi bilen Yüce Rabbimiz var. Onlara bunu öğreten ve her anda onlara emriyle bu doğru bağlantıları hareket etmelerini sağlamaya devam eden Yüce Rabbimizin yaratması bu.
Evet.
Sağlıklı olmamız.
Proteinler ve diğer aslında baktığımız zaman diğer organizmalarda olan diğer çeşitler mesela amino asitler hepsi birbirlerini çok iyi tanıyorlar baktığın zaman. Yani neyin nerede olduğunu ya da nerede olmadığını o an fark edip gerekli sinyalleri verebiliyorlar. Bu da çok önemli. Yani bir şeyin bilgisine sahip olabilmek için onun varlığını bilip ya da bilmemek gerekiyor. Protein ya da herhangi bir atomdan bahsediyoruz biz. Diğer bir başka atomun olmadığını ya da eksildiğini bilip buna göre sinyali verip oradaki olan eksiğin giderilmesi için diğer proteinlere haber gönderiyor. Ya da diğer amino asitlere haber gönderiyor. Bu da çok mucizevi. Yani baktığımız zaman mesela kemiğin içinde çok yüksek miktarda kalsiyum var. Ve bu kalsiyum da kemiğin hem sert yapıda olmasını hem esnek yapıda olmasını ve birçok da şeye fayda sağlıyor. Ama mesela bir yerde eksik olduğu zaman mesela kanda kalsiyum azaldığı zaman da bu kemiklerdeki kalsiyumların çok büyük bir kısmı vücudun kemiklerde olduğu için kana doğru bir geçiş hareket söz konusu oluyor. Aynı şekilde bir başka amino asite baktığımız zaman da mesela zincirin bir bölümünde hassasiyet varsa ya da kırılma noktasına geldiği derecede ise direkt amino asitler haberleşip oradaki eksiği onarmak için diğer proteinlere haber veriyorlar. Ya burada bir bilinç, akıl var. Yani birbirini bilmekten, tanımaktan bahsediyoruz. Ama kapkaranlık bir ortamdan bahsediyoruz. Ve hiçbir şekilde ışık, ses ve görüntünün olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama bütün eksikleri sanki eliyle koymuş gibi yerine tamamlayan sistemlerden bahsediyoruz.
Evet.
Bunlar ancak üstün akılla olabilecek şeyler. Yani üstün bir aklın ürünü olabilecek şeyler. Bu kadar eksiksiz ve bu kadar düzenli şekilde. Hani protein dediğimiz akılsız, şuursuz canlıların bu kadar mükemmel derecede işlerini yerine getiriyor olması da bize bunu gösteriyor. Çünkü bugün bize deseler şurada bir protein eksik şunu tamamla diye neyi nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Ama bunlar DNA'larında bu kod var olduğu için yani bunun bilinci daha yaratıldıkları günden beri var olduğu için bu sistemi direkt zaten kendileri vazifesi olarak yerine getiriyorlar. Ne bir dış müdahale olmaksızın hani hiçbir şekilde dışarıdan kimse müdahale etmiyor proteinin eksik olduğunu. Hani testler yapılıyor ama neyin nerede eksik olduğu görülüyor. Bunun için ancak proteinlerin kendi içinde haberleşmesine ihtiyaç var. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale olmadan kendi akıllarında buna, evet. Hani aklı olmadan dahi anlatmak için söylüyorum. Kendi akıllarıyla bunu yerine getiriyorlar. Bu da bize üstün bir yaratıcının sonsuz aklın ve sonsuz ilmin sahibi olduğunu gösteriyor tabii zaten.
İnşallah. Mesela bunu şeye de benzetebiliriz, bu proteinler arası iletişimin varlığını. İnternet ağına da benzetebiliriz. Düşünün 50 bin tane bilgisayar birbirleriyle bağlantı halinde bir network ağ oluşturmuş olsunlar. Bir iletişim ağ kurmuş olsunlar. Bu internet olabilir ya da işte kapalı bir ağ olabilir. Ama bakın burada bir tane bilgisayar, o 50 bin tane proteinden, 50 bin tane bilgisayardan bir tanesini çıkaralım. O ağ sağlıksız hale geliyor ve bozuluyor. Bozulma oluyor. Hangi bilgisayarın diğer hangi bilgisayarla bağlantılı olması gerektiği önemli burada. O bağlantı sağlanmadığında zaten hastalık ortaya çıkıyor. Bu mükemmel bir düzen. Evet, burada bir düzen var mı? Tabii ki var. Hiç kimse diyebilir mi işte internet ağ tesadüfen oluştu dünyadaki? Hayır. İşte biliyorsunuz mühendisler işte administrator mı deniyor? İşte biliyorsunuz sonuçta bir network ağının kurucusu vardır, yöneticisi vardır. O mesela yönetir. İşte koca dünyadaki internet ağını ise işte yine bilgisayar mühendisleri işte bu konudaki çok bu ağları oluşturan mühendisler meydana getirmiş durumda. Bunun altyapıları kurulmuş değil mi? Fibrotik bağlarla. İşte kıtalar arası bağlantılar, ülkeler arası bağlantılar kurulmuş. Tesadüfen mi olmuş bu bağlar? Olmamış. Bir amaç var ve bu amaç içinde işte bilgisayarlar, en iyi bilgisayarlar ayakta tutuluyor. İşte bıraksan bilgisayarı çürür. Değil mi? Onun yepyenileriyle değiştiriyorlar habire. Bakın işte o proteinler diyebileceğimiz bilgisayarlar. Proteinler de adeta yenileniyor ya devamlı surette. Çünkü proteinlerin de bir yer ömrü var vücutta. O bilgisayar diye tam olarak nitelendirebiliriz benzetme olarak. Teşbih de atamamaz. Orada bilgisayarlar da yenileniyor, değiştiriliyor devamlı surette. İşte hatta böyle biliyorsunuz işte Google'un vesaire böyle bilgisayar çiftlikleri var. Veri ağlarını ayakta tutabilmek için o bilgileri devamlı surette kısa sürede ulaştırabilmek için özellikle kurmuş oldukları bilgisayar çiftlikleri var. O bilgisayarları devamlı surette sağlığıyla uğraşıyorlar. Yenileriyle değiştiriyorlar, bozulmalar oluyor. Tesadüfen mi oluşuyor bunlar? Hayır. Bu da aynı şekilde tesadüfen oluşamaz. Bunu kim ayakta tutuyor? Ben mi ayakta tutuyorum? Tutmuyorum. O meyve sineği mi ayakta tutuyor? Drosophila melanogaster mi ayakta tutuyor? Sinek. Hayır, hiçbir şeyden habersiz. İşte bu Allah'ın yaratması. Her şeyi bilen, her yere hakim olan, her anda yaratmaya devam eden Yüce Rabbimizin yaratması.
İnşallah. Zaten bize burada gösteren aslında hani bizim bu bütün özelliklere hiçbir şekilde çaba sonucunda kazanmadık ya da hani hiçbir uğraş sonucunda elde ettiğimiz şeyler değil. Tamamen bize doğduğumuz andan itibaren, dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren bizim üstümüzde olan, bizde görevli olan proteinlerin, amino asitlerin yaptıkları görevlerden bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde bizim kazanılmış ya da edinilmiş bir şey değil. Bize yaratıldığımız andan bir itibaren verilmiş olan bir şey. Yani Allah tarafından bize verilmiş olan. Yoksa kimse bu proteinler için herhangi bir çaba harcamadı. İşte benim mesela kalsiyum için bir çaba harcamam yok. İşte ya da demir atomu için bir çaba harcamam yok. Ya da bir başka insanın bir başka veri için, protein için bir harcaması yok, bir emeği yok. Tamamen doğduğu andan itibaren insan
hazır olarak
buluyor. Tıpkı bu hani nasıl diyorsunuz güzel insan, hani güzel kadın diyoruz mesela. Nasıl bu kazanılmış bir şey değilse, aynı şekilde içimizdeki olan bizim göremediğimiz fakat sürekli bizi kontrol eden ve sürekli bir tedbir önlem alan sistemlerden bahsediyoruz. Tabii. Ve çok büyük derecede, muazzam derecede kompleks sistemler bunlar. Hani öyle evet sadece var deyip geçebileceğimiz sistemler değil. Olmasa bizim de olamayacağımız sistemler. Yani yokluğunda hiçbir şekilde insanın var olamayacağı sistemlerden bahsediyoruz. Yani küçük detaylar değil, aksine çok daha derin ve çok daha büyük komplekslerden bahsediyoruz. Yani bunları zaten tesadüflerin oluşturuyor demesi de hani bunun aslında ne kadar çok daha zor olduğunu bize gösteriyor. Yani Allah'ın yarattığını daha net sonucunu gösteriyor bize.
Ve yönetici olmadığında bir ağ tamamen çöker.
Evet.
Onun bakımı işte bahsettik ya. Devam sürede hataların giderilmesi, hata illaki ortaya çıkıyor. Hataların giderilmesi, işte daha da mükemmele götürülmesi. Bir yönetici yoksa ağ da zaten olmaz. Ağ varsa, düzen varsa zaten düzen koyucu vardır. O düzeni ayakta tutan vardır.
Aynı şekilde bilgisayar örneğini verdik demin. Bilgisayarı anlamlı hale getiren programıdır değil mi? Yani tek başına hiçbir şekilde ne ekranı, ne mouse'u, ne klavyesi hiçbir anlam ifade etmediği gibi bizim de organlarımız aslında bir anlam ifade etmiyor veya hücrelerimiz. Onun bir programı var, yazılmış bir programı var. Bunu da kader olarak belki teşbih
kaderin içinde,
almasın.
Tabii.
Evet. Yani kader olarak kader üzerinde
hareket ediyor. Onun görevi neyse ona göre hareket ediyor. Evet.
Biz de bilgisayarın parçaları olarak kendimizi nitelendirirsek aslında bundan hiçbir haberimiz yok.
Bir de şey var değil mi? Yani denetleyici var. Sürekli başıboş bırakılmıyor. Mesela bir bilgisayarı başıboş bıraktığınız zaman da bozulmaya gidiyor. Yani sistemin denetlenmesi olmazsa, sistemin bir yapısında ilgilenme olmazsa karmaşalık hiçbir işe yaramaz mesela. Başıboş bırakamıyorsunuz sistemi. Ya da bir program açtığınız zaman programı açıp çıkıp gidemiyorsunuz mesela. Kontrol etmek durumundasınız. Hata oluştuğu zaman telafi etmek durumundasınız başka şeylerle. Bu da aslında nasıl bu daha çok daha basit bir sistemi. Ama bizdeki daha kompleks bir sistem. Hani bilgisayarda olanın kat kat daha fazlası olan bir sistem oluyor içimizde. Sürekli bir hareket var. Bunun da başıboş bırakılmaması gerekiyor. Bu da denetleniyor. Bunu denetleyen de biz değiliz. Yani bunları, bu oranları ayarlayanlar da biz değiliz. Hiçbir şekilde. Biz de sürekli kontrol altındayız. Her dakika, her saniye başıboş bırakılmadan sürekli olarak kontrol altında yaşıyoruz. Bu da Allah'ın kontrolünde zaten. Yani sürekli bizim hiç bilincimiz olmadan bu söylediğimiz şeyler saniyeler içinde gerçekleşiyor. Saniyenin binde bir kısmında gerçekleşen bazı hareketler var vücudumuz içinde olan. Ve bizim için müdahalemiz olmadan gerçekleşiyor bunlar.
Evet, ve kıyasladığımız sistemlerle tabii çok daha kompleks olduğunu görüyoruz. Mesela internet hattını örnek verdi Cihat Hocam. İnternet hattı dediğimiz sistemde mesela Türkiye'nin yurt dışı bağlantısı arızalandığında, ki bu çok kez oluyor, haberleri de yansıyor. Birçok kez sorun çıkıyor bu sistemlerde. Bilgisayarı örnek verdik, onda da sorun çıkıyor. Ama proteinlere baktığımızda, proteinlerden konuşuyorduk, hücreye baktığımızda her şeyin tam olması gerektiği gibi olması gerektiği anda meydana geldiğini görüyoruz. Şimdi proteini daha detaylı inceleyelim hocam. Birçok mucizevi olay gerçekleşiyor çünkü proteini incelediğimizde. Şimdi protein bildiğimiz gibi amino asit parçalarından meydana geliyor ve 20 çeşit amino asitin, bakın resimdeki gibi, dizilmesiyle proteinler oluşuyor. Şimdi ama bu iki boyutlu bir dizilme değil. Bu üç boyutlu bir diziliş. Dolayısıyla kombinasyon çok fazla. Seçenek çok fazla. Nitekim bizim vücudumuzda 200 bin ayrı protein var. İnsan vücudunda. Dediğimiz gibi amino asitlerin üç boyutlu bir şekilde dizilerek proteinleri oluşturuyor. Ne oluşuyor bunun sonucunda peki? Bakın enzim dediğimiz vücut faaliyetlerini hızlandıran mesela proteinler oluşuyor. Antikor dediğimiz savunma sisteminde devreye giren proteinler oluşuyor. Hormon dediğimiz organları yöneten ve kontrol eden proteinler oluşuyor. Bakın sadece amino asitin farklı şekillerde dizilmesiyle bu kadar işte farklı proteinler oluşuyor. 200 bin ayrı çeşit protein oluşuyor. Peki protein vücutta nasıl oluşuyor? Buna değinelim. Biz proteini gıdalarla alıyoruz. Ama tabii ki bu aldığımız gıdalardaki proteinin bir işlemden geçirilmesi gerekiyor. Ne bu işlem? Proteinleri ne kadar ayırmak da yetmiyor bu gıdaları. Amino asitleri ne kadar ayırmak gerekiyor. Bunu tabii sindirim sistemi gerçekleştiriyor. Daha sonra bu amino asitler işte protein yapımında o üç boyutlu halini alarak birleştirilerek kullanılıyor. Proteinlerin sentezlenmesi işlemi hücrede gerçekleşiyor tabii ki. Hücrenin ana işinden biri protein sentezlenmesi. Çünkü hücrenin içinde neredeyse tüm işlemleri proteinler gerçekleşiyor. Mesela bir yerden bir yere gidecek ürün var diyelim, mal var. Onu protein gerçekleştiriyor. Hani örnek olması açısından bu şekilde anlatıyorum. Bir şey üretilecek, onu protein gerçekleşiyor. Elektrik üretilmesi gerekiyor, onu protein gerçekleştiriyor. Ana eleman protein olduğu için hücrenin de ana işlerinden biri proteini sentezlemek. Şimdi sentezlenmesinden daha detaylı bahsedelim proteinin. Bakın 100 trilyon hücremiz var. 100 trilyon hücrenin kan ve üreme hücreleri hariç her hücre saniyede yaklaşık 2000 protein üretiyor. Bakın üreme hücrelerimiz, kan hücrelerimiz hariç her hücre saniyede 2000 protein üretiyor. Çok inanılmaz bir
saniye.
Hız bu.
Dakikayla karıştırıyoruz evet, bazen konuşmalarımızda. Saniye olması çok
saniyede.
Mucize yani bunu unutmayalım.
Evet. Maşallah. Bakın bu da demek oluyor ki yaklaşık 150 kentrilyon adet amino asidi organize ederek protein zincirleri oluşturuluyor. Ne zaman? Her saat. Her saatte 150 kentrilyon. Zaten inanılmaz bir rakam. Hani düşündüğümüzde büyüklüğünü pek kavrayamadığımız bir rakam olmuş
bu kadar
oluyor.
Da yıkılıyor demektir bu.
Yani. Evet. Sürekli bir dönüşüm var hocam dediğin gibi. Şimdi bu işlem nasıl gerçekleşiyor peki? Bir kere amino asitlerin dizilmesi çok hızlı oluşuyor. Bakın 100 amino asit taşıyan bir protein molekülü mesela. 100 amino asitlik bir protein. Bu ne bu? E. coli bakterisinin mesela hücresi tarafından sentezlenen 5 saniyede sentezleniyor. Yani 100 parçayı yapboz parçası gibi düşünelim. 3 boyutlu bir duruma sokmak 5 saniyede gerçekleşiyor. Maşallah. Çok inanılmaz bir rakam. Ve bu tabii sürenin düşük olması hata payını aslında arttıran bir şey. Biz insanlarda ürettiğimiz ürünleri düşünecek olursak, bir ürünü üretmeyi ne kadar hızlandırırsak hata payımız o kadar artabilir. Ama hücrede bu şekilde olmuyor işte.
Hatasız.
Hatasız 5 saniye içinde 100 amino asidi tam olması gerektiği gibi. Bakın burada çok fazla hata yapma seçeneği var aslında hücrenin. Çünkü 3 boyutlu bir yapıdan bahsediyoruz. Yani 2 boyutlu yan yana getirilerek oluşturulan bir yapı değil bu. 3 boyutlu bir şekil. Oradaki 100 amino asitten bir tanesinin şekli farklı olsa o protein işe yaramıyor.
Ve bunu da yapan, gerçekleştiren orada başka bir protein. Evet. Yine kendisi yine bir protein olan başka bir molekül dizilimi geliyor bunu yapıyor. Molekül dizilimi diyorum çünkü canlı değil. Yani gözü yok, görsün yok yanlış yere koydum dur bunu şuraya biraz daha sağda duracaktı. Dur biraz daha arkaya bunu yerleştireyim. Böyle bir şey yok. Elinde bir şey de yok. Yani bir harita da yok. Bir proje de yok. Bir projeye göre de yapmıyor. Yani bütün bunların bilgisi zaten kendisinde var ve buna çok hızlı bir şekilde 5 saniye içinde mükemmel bir dizilimi sağlayabiliyor.
Maşallah.
İşte buna mucize denir. Buna Allah'ın yaratması denir. Maşallah. Bir bilgiye göre yapılıyor bu sonuçta. Başıboş mu yapılıyor? Tesadüf mü var burada? Yok, tesadüf yok. Bilgi var. O zaman bilgi varsa bilginin sahibi var. Bilinç varsa bilince sahibi var. Bu da Allah inşallah.
İnşallah. Dediğin gibi hocam protein sentezlenmesi için protein şart. Çünkü birkaç aşamadan oluşuyor bu. İlk aşama mesela DNA'nın açılması, RNA kopyasının çıkarılması aşamalardan birisi. Daha sonra onun ilgili merkeze götürülmesi söz konusu. Buralarda görev alan zaten hepsi protein. Ayrıca protein sentezlenirken ne dedik? Amino asitler yan yana gelip bir zincir oluşturuyor. Orada bağı kuran şeyler de enzim. Enzim ne zaten? Protein. Yani protein oluşması için proteinin olması gerekiyor zaten. Evet. İşte bu ne demek? O proteinin, o sistemin, o hücrenin o an yaratılması gerekiyor. Tam kapasiteyle yaratılması gerekiyor ki proteini eksiksiz bir şekilde üretebilsin ve canlılık devam etsin.
Proteinlerin bir arada bulunması da yetmiyor. Çünkü biraz önce döngüden bahsettik. Saniyede 2000 tane protein ne demek? Çok hızlı bir şekilde bir döngü var. Evet. Yani sadece proteinin belli bir havuz içinde bulunması da yetmiyor. Bu ne demek? Yani proteinler bir müddet sonra kullanıldıktan sonra bozuluyor. Yerine yenisinin yapılması gerekiyor demektir bu. Bu da çok hızlı bir döngünün olması gerektiğini ve çok hassas bir denge üzerinde devam ettiğimizi, hayatımızı devam ettirdiğimizin bir göstergesi.
Ve o mesela atılan proteinler de normalde atık olarak çıkması lazım. Ama mesela onu yok ediyorlar.
Yeniden yani kullanılıyor.
Yeniden kullanılmak üzere hani geri dönüşüm makinesiymiş gibi. Yine mesela kullanılmak üzere bir başka protein tarafından onlar alınıyor. Ya bu da çok mucize. Baktığın zaman hiçbir şekilde hani hiçbir yere atılmıyor. Hiçbir şekilde vücutta artık olarak gitmiyor mesela. Kendi içinde yine tekrardan bir başka seferde kullanılmak üzere geri dönüşüm kutusuna sanki atılırmışçasına sonra bir daha aynı şekilde faydalı şekilde kullanılmak üzere geri getiriliyor.
Evet, şimdi tekrar nelerin eksiksiz olması gerekiyor onu gözden geçirelim protein üretilirken. Bakın şu maddelerin eksiksiz olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Protein yapılacak tek ortam olan hücre içinde yine başka hazır proteinin olması gerekiyor. Hücrenin içinde başka proteinin olması gerekiyor. 1. 2. Amino asitler zincir, amino asitlerin zinciri doğru sırada sıralanması gerekiyor. İkinci maddemiz bu. Üçüncü maddemiz amino asit zincirinde sadece sol elli amino asitlerin yer alması gerekiyor. Amino asitlerin de kendi içinde tipleri var. Sadece bir tip olan amino asitlerin görev alması gerekiyor. Ve son maddemiz amino asitlerin arası sadece peptit bağ ile bağlanabiliyor. Bunun içinde ne gerekiyor dedik? Protein gerekiyor yine. Bakın bu maddelerin hesap edelim. Şimdi saniyede 2000 protein oluşuyor dedik. Sentezleniyor dedik. Kendi yaşlarımızı düşünelim mesela. Bunca yıl anne karnında küçücük bir hücre yumağıyken bu kadar büyük insan haline geliyoruz. Yıllar geçiyor. Ve saniyede bu 2000 protein üretilmesinde hiçbir arıza oluşmuyor. Maşallah. Yani kaç kere bu işlem gerçekleşiyor ve kaçında da hatasız gerçekleşiyor. Maşallah. Belli ki üstün bir akıl üstün bir yaratan tarafından, Allah tarafından bu süreç kontrol ediliyor. Nasıl biz bir şey geliştirirken, ürün geliştirirken, bakın mesela şuna da değinelim. Proteinin o aminoasitleri yan yana getiriyor dedik. Üç boyutlu bir şekil veriyor dedik. Bunu nereye bakarak yapıyor proteinler? DNA'ya bakarak yapıyor. Şöyle düşünelim. Hani bazı mobilya mağazalarında parça parça satılıyor mobilyalar. Yani insanlar daha rahat taşısın diye. Mobilya, evinize getiriyorsunuz evet. onu. Tabii parça parça. Evinize getiriyorsunuz onu. İçinden onu birleştirme kılavuzu çıkıyor. Ona bakmadan, çok basit bir şey değil mi? Yani 6-8 tane ahşap parçası, 7-8 tane vida, ama onu birleştirebilmek için bile bir kılavuza ihtiyacınız var. Yoksa çok garip bozukluklar olabiliyor, yıkılıp düşebiliyor vesaire. Şimdi burada proteinden bahsediyoruz. Bunun da işte bir kılavuzu var. O kılavuza DNA'da. DNA'ya bakarak ihtiyaç olunan protein, üretilmesi gereken proteinin nasıl üretileceği DNA'dan bakılıyor. Demek ki o proteini yaratan onun kılavuzunu da oraya koyuyor işte. Ve ona yine o proteine bakanın da onun anlamasını sağlıyor. Yani biz gözü olmayan, anlama yetisi olmayan proteinlerden bahsediyoruz. Onun DNA'ya bakıp bir şey çıkarması da mümkün değil. Ona da ilham eden var, o da yaratan inşallah. Evet, RNA'dan da bahsedelim hocam biraz o zaman. Görüntüde görüyoruz şu an sentezlenme işlemini. RNA molekülü de dediğimiz gibi DNA'nın çıkarılan kopyasına diyoruz biz. Bu da işte yine DNA'ya bakılarak çıkarılıyor.
Şimdi bu çok hayret verici bir şey ve çok akıllı bir olay gerçekten de. Üstün bir bilincin varlığının açık başka bir başka delili. Çünkü neden kopyası çıkarılsın? Kopya çıkarmaya neden ihtiyaç duyuyorsun ki? Zaten bilgi tamam, bilgi olarak var. Bilgiyi al, kullan. Hayır. Çekirdeğin içi, çekirdeğin iç ortamı sitoplazma, yani hücresel işlevlerin gerçekleştiği, reaksiyonların, tepkimelerin döndüğü hücre içi ortamdan farklı. Sitoplazma dediğimiz bu bölge, reaksiyonların gerçekleştiği ortam, sulu bir ortam. Çekirdeğin iç kısmı ise yağlı bir ortam. DNA yağlı bir ortamda kendini rahat bir şekilde barınabiliyor. Evet. Ve reaksiyonlardan, tepkimelerden uzak bir şekilde korunuyor. Açık bir şekilde dursa bozulur çünkü. Sitoplazmanın içinde çıplak bir şekilde dursa bozulur. Bilgi bozulmasın diye bu yağlı ve kapalı ortamda, çekirdek denen, nükleus denen ortamda saklanıyor. Ve ancak gerekli olduğu kadarıyla ihtiyaç duyulduğu zaman ilgili bölgenin kopyası çıkarılıyor. Çok üstün bir akıl bu. Gerçekten yani üstün bir bilinç bu. İlgili bölgenin kopyası çıkarılıyor. İşte buna RNA deniyor. Ve bu RNA kopyası sitoplazmaya aktarılıyor. Ne olmuş oluyor burada? Bilgi bozulmadan saklanabiliyor. Yıllarca, bakın 80 yaşına kadar, işte ancak kanser olma durumları hariç. Bir mutasyon, mutasyon biliyorsunuz zararlı sonuçta. Dış etkenler vasıtasıyla bu DNA'ya gelebilecek bir zarar hariç, bu DNA hiçbir şekilde bozulmuyor. Maşallah.
Maşallah. Buradaki kopyalama işlemini de fotokopi makinesiyle kıyaslayalım hocam. Mesela fotokopi makinesine kağıt verdiğimizde o kağıdın hepsini, fotokopisini çeker. Yani şu cümleler arasında çek dememiz mümkün değil. Evet. Ama hücrede böyle oluyor işte. Oraları çek ve bakın kelime de değil. Harf hatası yapmaması gerekiyor. Bir harf fazla almaması gerekiyor o fotokopiye. Ya da bir harf eksik almaması gerekiyor. Böyle bir hassas denge var işte. Evet. Kaç harften? 3.2 milyar harften. Evet. Maşallah.
Yani o bir emir gidiyor. Deniyor ki git DNA'nın içinden ilgili bölgeyi aç. İlgili bölgeyi açmak başlı başına zaten bir olay. 46 tane kromozomumuz var. Hangi kromozomun içinde acaba ilgili senin ihtiyaç duyduğun bilgi? Git onun içinden ilgili yeri aç ve onun bilgisini bana getir. Diyen bir bilinç var burada. Evet. Bir emir var. O emri de mükemmel bir şekilde gerçekleştiren işte proteinler var. Evet. Nano makineler var. Gözü kulağı hiçbir şekilde GPS sistemi bile diyebileceğimiz bir sistemi olmayan zifiri karanlığın içinde bunları mükemmel bir şekilde yapan proteinler var yine. Maşallah.
DNA'ya baktığımızda kendi kendini kontrol eden bir sistem oluşmuş oluyor. Yani bir proteinin ne kadar üretilmesi gerektiğini, ne kadar nerede bulunması gerektiğini de kontrol eden DNA'nın kendisi. Yani kendi kendini kontrol eden bir sistem var. Yani bilinci kendi içinde diyelim. Bu bilinç de tabii ki Yüce Allah'a ait bir bilinç. Evet. Tek başına olacak bir şey değil kesinlikle.
Şimdi evrim teorisi ortaya atıldığında bu konuştuklarımız biliniyor muydu? Bilinmiyordu. Neden bilinmiyordu? Bakın mikrobiyoloji yoktu. Biyokimya yoktu. Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik gibi bilim dalları ortada yoktu. Dolayısıyla bakın bu gibi cihazlarla baktıklarında hücreyi öyle içinde ne olduğu belli olmayan yuvarlak bir cisim olarak görüyorlardı hücreyi.
Tuğla gibi görüyorlardı belki.
Tuğla gibi görüyorlardı.
Organları oluşturan tuğlalar olarak görüyorlardı.
Evet. Yani. Özelliklerinden hiçbirinden haberdar değillerdi. DNA'dan zaten değillerdi. Bakın bunda o zamanki mikroskopların çeşitleri ne kadar ilkel tabii ki bilim düzeyi. Hatta böyle basit canlı olarak nitelendirdikleri bakterilerin ve mikropların yemek artıklarından oluştukları düşünülüyordu o zamanlar. Böyle bir bilim anlayışı varken evrim teorisi gibi zaten hipotez paçavrası diyor. Değil mi kendisi?
Tabii.
Böyle bir teoriyi ortaya attı. Daha sonra işte inanç dolayısıyla yani Allah'ı inkar etmek için haşa bilim adamları o amaçla hala yalanlarla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bunu da anlıyoruz zaten.
Tabii buna mesela şimdi Darwin zamanında ilkel bilim ortamında Darwin işte şarabı içip ondan sonra böyle hikayeler uydurmaya müsait bir insandı. Ona işte dedesi işte yine bir mason üstadı olan dedesi dedesinin fikirleridir ve onun da yine işte eski şeylerden, eski kaynaklardan edindiği materyalizmin temeli olan fikirlerdir bunlar. Allah'ın varlığını reddetmek adına, reddetmek amacıyla sürdürülen bir akımdı bu. Ve bu da işte dedesi tarafından Darwin'e öğretilmişti. Darwin de bunu çevresi vasıtasıyla sen hadi bunu bu konuyla ilgili sen bir şeyler yap biz seni destekleyeceğiz denerek bu konuda bir kitap yazdırıldı kendisine. Yoksa kendisi bu konuda ne bir bilim adamıdır ne bu konuda bir ciddi bir araştırması vardır. Hiç yoktur. Ancak nedir? İşte Galapagos adalarına gitmiştir, gezmiştir. Orada tamam işte böceklere meraklı. İşte onları alıp işte küçükten büyüğe doğru işte benzemelerine göre işte sınıflamak bu bir şey anlam ifade etmez. İşte istediğiniz kadar canlıları sınıflayın. Bu Allah'ın açıkça mükemmel bir şekilde yarattığının bu çeşitli yeryüzünde nasıl oluşturduğunun en güzel bir göstergesi olur. Evet. Hiçbir şekilde tesadüf diye nitelendirilebilir mi bunların hiçbiri? Tesadüfe bir delil olabilir mi? İşte tesadüf dediği için zaten bakın daha hemen Darwin'in çağında yaşamış olan gerçek bir bilim adamı. Genetik biliminin babası diye tarif edilen, genetik bilimin kurucusu diye tarif edilen Gregor Mendel. Kendisi bir rahipti ve işte kendi kilisesinin bahçesinde özellikle bezelyeler üzerinde ve bitkiler üzerinde deneyler yapıyordu. Gerçek bir bilim adamı bakın o çağda. Ve Darwin'in işte o aktarmaya çalıştığı işte özellikler babadan oğula aktarılabilir diye öne sürdüğü, işte yeni türler oluşabilir, işte köpekler tamam işte küçükten büyüğe doğru var da yeni yeni türler oluşabilir, yeni yeni sığır türleri ortaya çıkabilir iddiası Gregor Mendel tarafından daha o devirde reddedildi. Dedi ki hayır dedi, türler arasında aşılmaz dev uçurumlar vardır dedi Gregor Mendel. Senin dedi bu iddian, yani bir tür bir türe dönüşebilir iddian tamamen imkansızdır. Böyle bir şey gerçekleşemez. Böyle bir şey gözlemlenemez. Gözlemlenmiyorum ben çünkü dedi. Türler arası aşınmaz uçurumlar vardır. Buna türler arası bariyerler diye nitelendirdi zaten kendisi. Bugün de hala bu bilinen bir genetiğin kuralıdır. Bir tür başka bir türe dönüşemez. Yeni bir tür oluşamaz. Ancak bir anda oluştukları halde ortaya çıkıyor türler biliyorsunuz. Fosil bilim de bunu ortaya koyuyor. Böyle olduğunu ortaya koyuyor.
Bunun için mesela bir de ara geçiş formları diyorlar mesela. Onların niye yok mesela? Deniz yıldızından balık olduğunu söylüyorlar.
Evet.
Deniz yıldızı peki şu an hala var mı? Var. Aynı balık türü de var. Peki bu ortadaki ara geçişteki deniz yıldızıyla balık karışımı nerede? Veya hangisi
hayali.
Ben balığa geçeyim, deniz yıldızı olarak kalayım. Öbürü daha sonra ben hadi bu sefer balığım, deniz yıldızı olmayayım kararını nasıl verebiliyor? Yani bir köken biri bitip birine geçiyorsa öbürünün bir daha hiç olmaması gerekiyor.
Tabii,
yani şu an deniz yıldızının kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ama evrim, hala var.
O evrim masalının içindeki hayali figürler bunlar.
Evet.
Tamamen hayali objeler, olmayan şeyler. Onların hayallerinde varlığını, olmasını istedikleri ama hiçbir şekilde olduğunu da gösteremedikleri. Çünkü olmayan Hayaller bunlar. Başka hiçbir şey değil.
Evet, bir tane bile fosil yetiremiyorlar.
Evet.
350 tane, 350 milyon fosil var. Kayıtlı. Tabii. Hepsi belgeli şekilde ama kendilerinde kesinlikle hiçbir şey yok. Tamamen hurafelerle. Sadece insanları bilmedik sözlerle, yabancı dille aldatıp kandırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Mesela televizyonda tartışmalar oluyor, evrim tartışmaları. Mesela tesadüf demiyor adam, random diyor. Veya değişik kelimeler kuruyor. Spiker diyor ki doğru düzgün rastlantı anlaşılır diyor. Şekilde anlatabilir misiniz diyor. Yok diyor, öyle olursa ben anlatamam diyor. Böyle anlatmam gerekiyor benim evrimi diyor. Niye? Çünkü insanların aklını karıştırıyor. Sanki ne diyor acaba bu adam? Zaten dinlediğiniz zaman genelde de anlamıyorsunuz. Bu adam ne diyor diyorsunuz. Yani bir şeyler söylüyor ama ne söylediği mantıklı bir şey olmuyor.
Evet. Evet. Sanki rastlantı deyince evet. Tesadüfen farklı bir şeymiş gibi. Hayır, rastlantı.
Gizli söylüyor, o anda bir değişiklik evet. yaşıyor galiba orada.
Çünkü tesadüf demenin ne komik duruma düşeceğini bildiği evet. için onu kullanmamayı tercih ediyor.
Ben evet, bir tanesini ben izledim. Kendine mi? Ara geçiş formu diyor. Babam var diyor, dedem var diyor. Ben diyor onlardan farklıyım, ben ara geçiş formuyum diyor.
Yok,
sen nasıl ara? Oğlum, benim oğlum var babamdır. Farklı. Dede, baba, oğul olarak bakıyor. Diyor ki, torun diyor dededen farklı bak diyor. Ara geçiş formu olmuş diyor. Ben aradayım diyor.
Kendi ara geçiş formu olarak.
Kendini bile söylüyor yani ara geçiş artık formu olarak artık.
Şey olmadıktan, bilimsel delil olmadıkları için elinde artık
yani iş bir kere ara geçiş formu nasıl yani. Oluyorsun? Aynı özellik tam dış yüzey olarak insanlar birbirlerine benzemiyor tabii ki de.
Hiç herkesin bilsen
tabii ki de. Yüz mimikler her şey farklı olabilir ama aynı burun, kaş, göz, yapı olarak, hücre yapısı olarak. Senin beş olarak. Kolun kanadı mı var? Yok. Aynı. Tamamen hücren aynı. Hiçbir değişiklik yok. Biz ikiz olmamıza rağmen bile tıpatıp benzemiyoruz. Demek ki Allah herkesi farklı farklı yaratıyor.
Evet. Tabii.
İnşallah.
Ona ara geçiş İnşallah. Formu diyebilmemiz için zaten işlevsel bir genetik ekleme yapmamız lazım değil mi? Yani dedenizden size gelinceye kadar genetik bir kayıp oluyor mu? Olmuyor.
Evet.
Sadece işte babaanneniz var, dedeniz var, anneanneniz var ve diğer dedeniz var. Dördünün genlerinden ortaya çıkmış bir birey olarak siz oradasınız. Aslında bir genetik kayıp, genetik bilginin bir kaybı söz konusu değil. Sadece o kompozisyonla siz oluşmuşsunuz. Bir değişikliğe uğramış bir durumunuz yok. Yani ara geçişten bahsetmek ama mümkün değil.
Kaldı ki zaten hani bir tanesi de çıkmış diyor ki televizyonda arabanın diyor parçalarını bir odaya koysanız diyor bıraksanız. Evet. Biraz zaman geçtikten sonra diyor araba olur mu diyor. Olur tabii diyor ya. Niye olmasın?
Daha fiyat araba oldu diyor.
O zaman bu kadar fabrika, bu kadar kişi başına çalışıyorlar yani. Odaya parçaları koyalım, çıkalım, araba olsun. İşte yani
insanları genelde şeyle kandırıyorlar. Mesela hayvanlara gösterdik burada da mutasyon yapıyorlar canlıya. Koyunun dört bacağı varken sağından bir bacak daha çıkıyor. Diyor ki bak evrimleşti. Peki evrimleştiyse bu nasıl oluyor? Bu tekrar yavruladığında dört bacak çıkıyor. Senin evrimleşmene göre sen bir daha mutasyon yapmadan bunun beş bacak çıkması gerekecek bu hayvanın. Zaten ama kesinlikle böyle bir şey olmuyor.
Çıkan bacak da DNA'nın kopyasından çıkıyor zaten. Yine aynı bacak çıkıyor.
Yine DNA'yı kullanıyorsun
ama
yani.
Ama kullanamıyor.
O bacağın ona aynısı. Artı bir özelliği olmamış oluyor evet. bir kere.
Kullanamıyor
kafasından öncesi. Çıkıyor, kullanamıyor. Ona yük getiriyor.
Bir de bunun içinde zaten hayvanın içindeki zaten DNA'yı kullanıyor. Bir sen DNA yok diyorsun zaten başta.
Bir de bacaktan bahsetmiyoruz burada. Zaten bacak var.
Evet, zaten biz olan bir şey çıkartıyorsun.
Yepyeni bir bilginin eklenmesine evet. dair yeni bir mekanizmanın varlığını ortaya koymalarını istiyoruz onlardan. Hı hı. Nasıl biliyor musunuz? Kanat diye bir şey hiç yok. Ya da bakın görme diye bir kavram hiç yok.
Evet.
Ve görmenin olmadığı bir canlı da öyle bir bilgi gelecek ki o görme ve göze ait, organa ait tarif bir anda ortaya çıkacak.
Evet.
Böyle bir mekanizmayı ortaya koymaları gerekiyor. Böyle bir mekanizma zaten yok.
Mümkün değil.
Kaldı. Yaptıkları şeyler yalnızca var olan bilginin işte bakın işte bilgi nasıl değişti, nasıl bozuldu. Bozulur tabii.
Hı hı.
Yani bir şekilde illaki bozulur. Tamam. Güneşe koyarsan ultraviyole bozar tabii ki. Radyasyonu ortama koyarsan bozulur. Mutasyon zaten sonuçta budur.
Ama faydalı bir şey ortaya çıkmış.
Ama evet. yepyeni bir bilginin bakın buna bunu açıkça bakın bir daha üstüne basarak söylüyorum. Yepyeni bir bilgi. Mesela şu anda bilmediğimiz bir organ. Öyle bir şey kafanızda tahayyül edin. Yani hayalinizde canlandırın. Bakalım oluşturabilecek misiniz? Böylesine yepyeni bir organ ve buna ait bilgi DNA'da eklenmesi gerekiyor. Nasıl bir şey olabilir? Mesela diyelim şu anda görüyoruz, dokunuyoruz. İşte 5 tane duyumuz var ama yepyeni bir duyu.
Bir 6. duyu.
Mesela. 6. duyu ama yepyeni bir şey olsun. Evet, yani böyle hislerle falan bağlantılı bir şey de değil. Adını bile koyamıyoruz zaten.
Tabii ki.
Böylesine bir duyu ve buna ait bir organ veya sistem, buna ait bir bilginin eklenmesi. Böyle bir mekanizma zaten yok.
Evet.
Oluyorsa da zaten yani mükemmel bir şekilde gerçekleşiyordur. Oluyorsa da zaten bu yine Allah'ın yaratmasıyla yani çok olabilir.
Hani öyle de olsa mesela Allah yapıyor olurdu zaten yaptığımız tabii zamanda. Ama Allah öyle yaratmadığını da gösteriyor. Yoksa hani Allah evrimde de yaratabilirdi. Allah o güce, kudrete zaten sahip. Ama Allah öyle olmadığını gösteriyor. Yani bu insanlar zaten onu bile söylediklerinde Allah'a inkar ediyorlar zaten. Hani o bile olsa yaratan, onu yapan yine Allah'tır zaten. Yani tesadüfler, kör tesadüfler ya da işte rüzgarlar, aşındırmalar, kuvvetler değil. Yani bir insan az önce mesela kendi kendine araba bahsetmekten ne kadar komiğimize gitti yani, güldük yani. Aynısı, hiç fark yok. Yani bir şeyi tesadüfün oluşturması demekle kendi kendine arabanın olması demek arasında hiçbir fark yok yani. Hani bunlar arasında hiçbir farklılık yokken bir insanın bu şekilde hani bunun peşinden koşması ve milyonlarca insanın da bunu bu şekilde yıllarca takip etmesi de aslında Allah'ın vermiş olduğu bir başka mucize zaten. Bize bunu gösteriyor zaten.
Burada bir düşünme bozukluğu var. Yani açıkça net olan burada bir problem var. O da düşünme bozukluğu. Yani mantıklı olarak düşünmüyorlar evrimciler. Çünkü sen bir şey görüyorsun. Mükemmel çalışan bir sistem. Bir software, bir yazılımdan bahsedelim. O yazılım kendi başına ortaya çıkar mı? Bekleyelim. Yani bir web sitesi kendi kendine ortaya çıkar mı? Yani bunu oturup bekleyelim. Bir sene bekleyelim, iki sene bekleyelim. Kimse çıkmaz. Bir şey
düşün sadece.
Ancak biri yazmazsa, o kodları yazmazsa, o mükemmel renkleri, işte renk uyumu olsun, işte çerçeveler, yazılar vesaire, o bilgiler kendi başına istediği kadar etrafta birçok bilginin de dolaştığı bir internet ortamı, yine oradan örnek vermiş olalım. O bilgi ortamında böyle senin web sitesi kendi kendine ortaya çıkar mı?
İşte teknolojinin gelişmesiyle hepten kökleri kazanıyor inşallah.
İşte bu düşünme bozukluğu. Evet. Bunun tedavi edilmesi, bu saçma aklın yani saçma olduğunu gösterilmesi önemli olan.
Evet. Derin düşünme eksikliğinden bahsedebiliriz belki burada. Yani hücresel boyutlara, mikroskopik boyutlara indiğimiz zaman canlıların hepsine baktığımızda bir matematik görüyoruz orada. Yani bir DNA'da matematik görüyoruz, diatomlarda bir matematik görüyoruz, hücrelerin yapraklarında görüyoruz, yaprakların hücrelerinde görüyoruz, bütün organlarımızda görüyoruz, değil mi? Yeterince derin düşünülse aslında matematiği orada da göreceğiz. Şimdi bir araba örneğini verdiğimiz zaman diyoruz ki bunu ancak bir mühendis yapabilir. Ama orada da matematik var. Onu görmüyoruz çünkü yeterince derin düşünmüyoruz. Derin düşünmemiz lazım ki Allah'ın varlığını, yarattığını ortaya koyabilelim. Yani bilincimizde bunu kavrayabilelim. Aynı araba şimdi örneğinde veriliyor mesela. Araba işte 1900 yılların başında ortaya çıktı. Gerçekten orada bir kendi içinde bir evrim süreci gelişti. Ona bir benzerlik göstererek muhtemelen öyle bir düşünceyle de insanın da böyle gelişmiş olabileceği fikrine kapılıyor insanlar. Halbuki tamamen mükemmel bir şekilde tam bir matematikle biz yaratılmış durumdayız.
Tabii orada sonuçta araba örneğini verince zaten o arabayı ilk ortaya koyan mühendisler var. İşte şanzımanıyla motor aksamı vesaire her şeyle zaten bir akıl ürünü olduğu ortaya çıkıyor. Zaten orada duruyor. Artı yeni modellerin gelişmesi de tesadüfen olmuyor. Yeni modelleri de
olan
geliştiren,
fazla
geliştiren yine yeni mühendisler var. Üzerine düşünerek, geliştirerek. Gelişme var mı? Gelişme var. Ama bunun adı evrim değil. Yani bunun adı ileriye gitme. Evet ileriye gitme var burada. Ama bilinçli olarak bir üzerinde bir uğraş var. İşte evrimciler insanları yanıltmak için böyle işte ilkelden gelişmişe doğru böyle araba modellerini yan yana koyuyorlar. Bakın diyorlar işte evrim. Hayır bunun adı evrim değil. Bunun adı geliştirme, mühendislik. Bunun adı mühendisliktir. Burada tesadüf mü var evrimin öne sürdüğü? Darwin'in ideolojisini öne sürdüğü tesadüf mü var burada? Yok. Senin o zaman anlattığın şeyle bu zaten aynı değil ki.
Örnek
sen niye olmuyor insanları kandırıyorsun bunları yan yana dizerek, gözleri öne sererek?
Bir de o arabanın mesela gelişmesi çok saçma. Mesela iki insan olabilir. Biri uzun, biri kısa olabilir. Öbürü evrimleşme o için mi oluyor? Veya biri vücutlu oluyor, yapılı oluyor, kendini şişiriyor. Tamam bu adam şimdi evrimleşmiş mi oluyor? Şişti diye farklı senden. Tamam bu evrimleşmiş gibi bir şey olmuş gibi bir şey oluyor bu da.
Evet,
arabadaki olan.
Şimdi birkaç tane bilimsel delilini gösterelim o zaman izleyenlerimize. Fosilleri gösterelim. Bakın fosillere baktığımızda canlıların biz değişmediğini görüyoruz. 54 milyon yıllık yaban arısı fosili. Günümüzdeki yaban arısıyla birebir aynı olduğunu görüyoruz. Kanat yapısı olsun, bacak yapısı olsun.
Yani ilkelden gövdesi gelişmişe doğru bir süreç yok. İlk ortaya çıktığında yaban arısı zaten bugünkü haliyle aynı.
Bir de bunlar amber daha net.
Evet.
Amberli 3 boyutlu bütün özelliklerini izleyebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz, inceleyebildiğimiz
birebir net olarak görebiliyoruz.
Hali, genetik yapısında.
Karınca fosili 40 milyon yıllık bakın. günümüzdeki işçi karıncayla birebir aynı olduğunu görüyoruz yine.
Tabii. Evrimcilerin iddiasına göre 40 milyon yıl, 20 milyon yıl önceki termit bugünkünden daha basit, daha az basit, daha az gelişmiş bir halde olması gerekiyordu.
Kanat uçlarının sivriliğine kadar aynı.
Ama bakıyorsunuz hiçbir değişiklik yok.
Boyutları bile aynı, her şeyi de aynı.
Her şeyi aynı, bakın resimde çok detaylı gözüküyor zaten.
20 milyon yıl çok uzun bir süre.
Evet. Ne bir yani, eksilme olmuş ne fazlalaşma olmuş değil tabii. mi? Genetik yapısını hala değil, korumuş.
100 bin yıl da değil, 200 bin yıl geçmiş, evet. 300 bin yıl geçmiş, 500 bin, 1 milyon yıl geçmiş, evet. hiçbir değişiklik olmamış. 20 milyon yıl geçmiş, hiçbir değişiklik olmamış.
Evet. Çekirgede de bakın 40 milyon yıldır hiçbir değişme olmadığını görüyoruz. Birebir aynı günümüzde yaşayan çekirgeyle. Evet. Ve yine güve fosili 54 milyon yıllık. Solda gördüğümüz güve fosili.
Kanatlarındaki bakın, bakın damar yapısı bile mükemmel haliyle yine aynı şekilde varmış. İlk ortaya çıktığı zaman güve yine aynı güveymiş.
Evet.
İlkel de halde değilmiş. Daha ilkel bir halde değilmiş.
Evet, maşallah.
Maşallah.
O zaman onların kafaları ilkeldi de o yüzden öyleydi. Bilimde fazla gelişmediği için de.
Yok, şimdi onu zaten söylüyorlar. Yani. Şöyle söylüyorlar. Bunu diyorlar, evrim teorisini savunmamızın amacı diyorlar. Sen zaten okuyacaksın galiba.
Evet. Richard Levantin bakın isimli bilim adamı şöyle söylüyor. Bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz.
Kurgulamak ne demek?
Yani uyduruyoruz.
Kurgu, bilim kurgudur ya yani. Bilimden bilim yola çıkarak yani işte bir şeyler uydurmak.
Evet,
biz bunu uyduruyoruz diyor.
Evet, bakın şöyle devam ediyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Haşa, Allah'a tenzih ederiz. Bu şekilde ifade ediyor.
Bakın burada yine bir kelime kullanmış. Diyor ki bizi materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey. Şimdi bir defa bir zor, yani kendileri bunu böyle bir şey getirmeye zor hissediyorlar. Yani mecbur hissediyorlar. Evet. Bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Demek ki bakın bilimi kullanmadıklarını söylüyorlar. Ne bilimin kurallarını kullanıyorlar, ne yöntemlerini kullanıyorlar. Yani deney ve gözleme dayalı bir şey ortaya koymuyorlar.
Ön kabul var.
Objektif
ön kabul
de bakmıyor.
Var. Evet. Evet. Bunu zaten kendisi ifade ediyor. Bunu yani bütün hepsi zaten aynı şekilde. Yalnızca Richard Levantin değil.
O yüzden de mecbur diyorlar ki hani biz diyor buraya daha girdik diyor bir şey de diyemiyoruz diyor. O yüzden hani sorulara da biraz saçma cevaplar veriyorlar. Buradan yürümeye çalışıyorlar da yani artık olmuyor yani. Daha ne kadar çok zorlasanız da ne kadar çok uğraşsanız da yok. Çünkü bilim inanılmaz derecede gelişiyor. Her geçen gün daha yeni fosiller ortaya çıkıyor. Şimdi daha yeni bilimler ortaya çıkıyor. Daha detaylı bilgilere sahip olunuyor. Ve evrimin ne kadar da çok daha saçma olduğu daha net oluyor. Daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bundan 100 sene önceyle şu an arasında bilim arasında çok büyük farklar var. O zaman teleskopla
ilerleme var tabii.
Tabii ki. Maşallah. Hani mikroskop, teleskop bunlar bile farklıyken olaylar. Hani insanlar uzaya bile farklı bakarken şu anda uzayda cihaz gönderip orada tutup birleştiriyorlar. Yani bir sürü teknolojik gelişme oluyor. Bunlar zaten bize daha net gösteriyor. Yani günümüzde her şeyin daha net olduğunu görüyoruz. Yani o zamanlar bu kadar çok gelişme yoktu, bu kadar çok bilinç yoktu. Ama şu anda o kadar çok bilinç ve gelişim var ki evrimin olmadığını zaten bize çok açık ve net olarak gösteriyor. İnsanın da tam kanaati geliyor Allah'ın varlığına, Allah'ın yarattığına. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatlerine de kalmıştık. İman hakikatleriyle de devam edelim isterseniz Öykü hocamla beraber.
Bugün ben de bitkilerden bahsetmek istiyorum inşallah. Mesela her bitki yaşadığı koşullara, iklim koşullarına uygun özelliklere sahiptir. Mesela kurak bölgelerdeki bitkilerde var olan özellikler diğer türlerde yoktur. Bu nedenle çöllerden alınan bir bitkinin kutuplarda ya da tropikal ormanlarda, tropikal ormanlardan alınan bir bitkinin ise kutuplarda ya da çöllerde yaşaması beklenemez. Çünkü tropikal bölgelerdeki bitkilerin bütün yapıları, yapraklıklarının büyüklükleri, tohumların dayanıklılık özellikleri vesaire bu bölge şartlarına uygundur. Kutup bölgelerinde yaşayan özellikler ise kutup şartlarına uygunlardır. Ancak bazı bitkiler beklenmedik şartlarda ortaya çıkan alışık olmadıkları zorlu şartlara bile dayanıklılık gösterebilirler. Aşırı sıcak hava, kuraklık ya da aksine şiddetli yağmur ve soğuk bitkilerin dayanıklı olması gerektiren şartlardır. Bu gibi beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalan bazı bitkiler ise bir çeşit uyku durumuna geçerler. Tohumlarda uyku durumu ilk etap olarak kurutma aşamasıyla başlar. Tohum sahip olduğu suyu kaybederek uykuya dalar. Canlı bitki tohumları %90 ila %95 arasında su içerirken uykudaki tohumların dokuları %5 veya en fazla %15 oranında su içerir. Bu işlem belli bir sıralama ile genetik kontrol altında gerçekleştirilir ki bunda başlıca etken absisik asit adlı bir hormondur. Bu hormon bitkinin büyümesini engelleyen hormonlardan biridir. Bu sayede tohum içindeki fonksiyonlar yavaşlar. Uyku durumundaki bir tohumun hücrelerinde solunum çok azalır. Ne beslenme ne de büyüme olur. 10 yıllarca hatta yüzyıllarca uyku durumunda kalan ve sonrasında filizlenen tohumlar vardır. Bu uyku durumu bitkilerin soylarını sürdürmeleri açısından son derece önemlidir. Bitkiler hep aynı yerde bulundukları için zor koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan böyle bir mekanizmanın varlığı zorunludur. Hiç kuşku yoktur ki bitkileri ve onları meydana getiren tohumları Allah bugünkü özellikleriyle birlikte kusursuz bir şekilde yaratmıştır. Allah Kur'an'da şöyle buyurur, şeytandan Allah'a sığınırım, yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 17 ve 18. ayetler.
Maşallah. Yani tohumun gerekli şartlar oluştuğunda filizlenmesi başlı başına bir mucize. Yani dış etkenleri nereden biliyorsun sen? Yani gözlem nasıl yapabilirsin? Zaten toprağın altındasın sen. Evet. Değil mi? Bir tohum olarak. Kapkaranlık, gözü de yok. Bir duyargası da yok bununla ilgili olarak. Ama Allah özel sistemlerle onu donatmış. Bakın burada görüyorsunuz. Tohum gerektiği zaman, şartlar oluştuğunda o kimyasal maddeler vasıtasıyla filizleniyor ve ortaya çıkıyor. Onun dışında uykuda bekliyor. Yıllarca uykuda bekleyebiliyor.
Bir de mesela patlayan tohumlar var böyle. Çiçekler önce duruyorlar sonra patlayarak böyle hepsi farklı yerlere saçılan tohumlar var. O toprağın içine yani bir emek harcayıp içine de koymuyorsun. Normal böyle patlıyor, rastgele nereye gidiyorsa ayrı ayrı yerlere doğru dağılıyor. Ama Allah'ın ilhamıyla o oradan filiz çıkıyor. Evet. O büyük mucize olmuş oluyor.
Işte. Çok salıyor, bir yandan da filiz veriyor.
Evet.
Yani mesela kaktüs diyoruz, çöllerde olan bir bitki türü. Ama su deposu var. Çünkü susuz kalacağını bilmesi gerekiyor çöl ikliminde. Suyun az olduğu bir yerde, kuraklığın yaygın olduğu bir yerde az olması gerektiğini biliyor ve buna beraber bir su haznesi, su deposu bulunduruyor. Yani bu kaktüsün bilinci değil, çok açık zaten. Allah bütün canlıları yerine ve ortamına göre yaratıyor. Biz burada bunu görüyoruz. Yani birbiriyle uyumlu şekilde. Bir kaktüsü kutuplarda göremiyorsunuz. Ya da kutuplarda olan başka canlıları bir çöl ikliminde göremiyorsunuz. Hepsi tam uyumlu, tam olması gerektiği yerde ve olması gerektiği şekilde. Yani hem ortam canlı uygun hem de canlı ortam uygun. İkisi birbiriyle anahtar kilit ilişkisi gibi. İkisi birbiriyle çok ilintili ve ikisi de birbiriyle çok alakalı durumda. Yani ikisinin birbirinden kopukluğu katiyen yok. İkisi de birbirine tam anlamında uyumlu şekilde oluyor. Ve bu canlılar da bu şekilde hayatlarını var edebiliyorlar.
Yine bir tesadüfün olmadığı açıkça ortada açık burada.
Tesadüf yani bu ortam için olurdu zaten. Hani
bu ortam için Allah yaratmış.
Tabii rastlantı diyorlar. O zaman kutupta olan bir şeyin çölde, çölde olan bir şeyin de kutupta olması
mesela
lazım.
Mesela niye çölde hiç kutup ayısı görmüyoruz? Evet. Ki çünkü iklimine göre değil, yaratılışı öyle değil. Tabii. Yapısı o şekilde değil. Mesela kutup ayısını o ortama göre yaratmış. Dış özelliği o şekilde mesela suya, soğuğa uygun şekilde tüy yapısına sahip. Deve de tamamen farklı bir şekilde.
Evet.
Zaten keza baktığımız zaman evrimciler de bu zihniyette oldukları için mesela buğday tohumunu gidip Rusya'da ekmek gibi hani Rusya'da evet, buğdayı ekmek gibi bir akılla hareket ediyor. Yani bunun sosyalleşme sonucunda birbirine dayanışma sonucunda olabileceğini düşünüyor evrimci bir kafada olan Lenin'di yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde mesela milyonlarca insanın o sene ölümüne neden oluyor. Niye? Çünkü diyor ki işte diyor evrim vardır diyor. Evrim varsa o zaman diyor buğday diyor Rusya'da olur diyor. Rusya'da çok soğuk bir iklim. Buğdayın yetişmesi için de yazının çok kurak geçmesi lazım. Kurak bir iklimin olması lazım. Bizde genelde Anadolu bölgesinde daha yaygın. Kışın yağışlı olması gerekiyor. Yazın da çok sıcak ve kurak olması gerekiyor. Rusya'da böyle bir şey yok çünkü kışın don var. Çok yüksek derecede donlar var. O yüzden dolayı da mesela böyle bir deneme sonucunda milyonlarca insanın hayatına mal oluyor. Neden kaynaklanıyor? Evrimci düşünceden kaynaklanıyor. Hiç yok yere milyonlarca insan açlıktan, sefaletten hayatını kaybediyor. Yani biz burada bütün canlıların, bütün tohumların, bitkilerin, diğer canlıların, bütün çeşitlerinde hep bu şekilde birbirleriyle uyumlu gördük. Ve Allah'ın dediğimiz gibi, az önce Öykü Hocam da ayette okuduğu gibi, Allah genelleme yaparak bile nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. Mesela az önce de Erdem Hocam proteinlerden bahsederken aynı şekildeydi. Bitkilerden bahsederken aynı şekildeydi. Ve biz farkımızda olmadan birçok gelişme oluyor. Ben de mesela burnumuzdan bahsetmek istiyorum. Sadece bizim burnumuzla değil, diğer bütün canlıların burunlarından bahsetmek istiyorum. Çok muazzam özelliklere sahip. Çünkü biz kendi burnumuzu normal olarak algılıyoruz ama canlılardaki burunlar bizdekinden kat kat daha üstün özelliklere sahip. Çünkü canlıların burunları biraz daha farklı. İşte koku alabilmenin üstünde. Bizden daha fazla net kokuları alabiliyorlar. Çünkü yemek için burunlarından faydalanıyorlar. İşte barınmak için burunlarından faydalanıyorlar. Hatta bir tehlike anında bile burunlarını kullanan canlılar var. Çünkü başka bir canlının kokusunu aldığı zaman da uzaktan o canlının kendine tehlike verebileceğini bilip bunun önlemini alan, tedbirini alan canlılar var. Bu üstün özellikler de bize Allah'ın üstün aklını ve üstün ilmini gösteriyor. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada sevimli canlıların da fotoğrafları var burunları ile ilgili. Burunun en önemli görevlerinden biri de arıtmadır. Bizde de olan, zaten bilim adamlarının yaptığı bir çalışma sonucunda burunun bu özelliğinden çok faydalanıyorlar. Çünkü en yüksek teknolojide klimadan bile daha iyi bir sisteme sahip. Çünkü ısıtma sistemi var. Eğer şöyle düşünelim. Biz mesela çok soğuk havalarda dahi nefes aldığımız zaman hiçbir şekilde akciğerlerimiz o soğuk havayı almıyor. Burnumuz vasıtasıyla hava ısınıyor klima gibi. Ve ısınan hava ciğerlerimizin olması gereken hava sıcaklığına ulaştığı derecede alıyor. Ya da çok sıcak bir şey olduğu zaman da. Yani tam bir klima ayarında, sıcak soğuk ayarında bu şekilde dengeliyor. Canlılarda da bu biraz daha farklı. Çünkü onlar daha çok dışarıda yaşıyorlar. Daha detaylı olması gerekiyor. Biraz daha nemli ve ıslamsıdır burunları. İşte köpeklerin olsun ya da birçok canlı çeşidinin olsun. Biraz daha ıslaktır. O da daha keskin ve şey olduğundan dolayı. Mesela onlar da hastalık durumlarında burunlarında kuruma söz konusu oluyor. O da o canlıların koku almasının tamamen yok olmasına neden oluyor. Bu da işte Allah'ın vermiş olduğu üstün özelliklerden bir tanesi bu canlılarda. Ben bir tane de canlıdan bahsetmek istiyorum. Galapagos adalarında görülen bir deniz iguanasına örnek verebiliriz. Bu deniz iguanasının en önemli özelliklerinden biri 15 metre denizin derinliklerine kadar dalabiliyor ve deniz yosunlarıyla beslenen canlı fazla miktarda da deniz suyundan aldığı tuz geliyor vücuduna. Normalde bu tuz canlıyı öldürmesi gerekiyor. Fakat burnunun kenarlarında bulunan bir sistem vesilesiyle canlı bu tuzu, fazla tuzu vücudundan atıyor. Bu şekilde de canlı hayatını devam ettirmiş oluyor hiçbir sakıncaya uğramadan. Bir başka çeşit olan canlılardan bir tanesi de balinalardan bahsetmek istiyorum. Balinalar biliyoruz ki hani çok büyük ve iri bir canlı denizde yaşayan. Ama diğer balık türlerine göre çok farklı özelliğe sahipler. Balinalar akciğer solunumu yapıyorlar. Yani diğer balıklar gibi solungaç sistemi değil, akciğer solunumu yaparak hayatlarını sürdürüyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Biliyoruz hani çoğu insan da görmüştür onu, yani televizyonlarda olsun ya da belgesellerde. Balina böyle suyu hafif yükseldiği anda tepesinden böyle bir su fışkırtır dışarı doğru. O balinanın burnudur. Balinanın burnu yukarıda olduğu için de mesela suya daldığı anda nefesini tutuyor gibi düşünelim. Dalıyor mesela. Çıktığı anda da o suyu dışarı doğru atıyor burun, oradaki burnun sayesinde. Ve bu şekilde de akciğer solunumu sağlamış oluyor. Eğer balinanın o burnu yanlarında olmuş olsa suyun tamamen dışına çıkmak durumunda kalacaktı. Ama tepesinde olması dolayısıyla balina çok az yukarı çıkıyor. Yani tamamını balinanın dışarıda göremiyorsunuz. Sadece o sırt kısmının bir bölümünü görebiliyorsunuz. O da oradan hava alışverişi yaptığı için, oksijen alışverişi yaptığı için oradan suyu fırlatıyor. Burada mükemmel bir özellik var. Yani suda yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz ve akciğer solunumu yapan bir canlıdan bahsediyoruz. Ama bunun böyle olmasıyla kalmıyor. Bu canlının akciğer solunumu yaparken de burnunun ve soluk alacağı bir organın daha farklı bir yerde olması gerektiğinden bahsediyoruz. Bu çok üstün bir akıl. Yani bu balinanın alt kısmında da olabilirdi. Dediğimiz gibi yanlarında da olabilirdi. Ama üst ve sırt kısmında oluyor olması canlının hayatını daha rahat sürdürmesini sağlıyor. Çünkü çok az bir yükselişte çok rahat oksijen alışverişi yapabiliyor. Bu da bize Allah'ın sonsuz ilmini, sonsuz aklını ve üstün zekasını bizlere bir kez daha gösteriyor. Hayvanların burunları dediğimiz gibi koklama haricinde de klima görevi görüyor, güvenlik görevi görüyor. Hani bazı canlılarda bahsetmiştik, hani korunmak için yapıyorlar. Avlanmak için yapanlar var mesela, arıtma mekanizmaları olanlar var. Ve bir silah gibi kullanabilecek, mükemmel silah gibi kullanabilen canlılar da var. Bunlar şüphesiz ki tesadüflerin sonucu ortaya çıkması mümkün olan şeyler değil. Tamamen Allah'ın yaratmasıyla ancak mümkün olabilecek şeyler. Çünkü bütün canlılarda bunların farklılık gösteriyor olması da bize tesadüflerin olmadığını gösteriyor. Çünkü tek bir düzen yok. Balinadaki farklı bir sistem, ne bileyim köpekteki farklı bir sistem, tavşanınki farklı bir sistem ya da bir aslanınki, bir ceyranınki farklı bir sistem. Bu şekilde de bu canlıların bütün yaratılışlarının hem estetik yapılarından hem de üstün özelliklerinden dolayı Allah'ın yarattığını bize bir kez daha gösteriyor. Allah bir ayette de şöyle bildiriyor, şeytan Allah'a sanırım. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse O'na yalnızca ol der, O da hemen oluverir. Bakara suresi 116 ve 117. ayetlerde. Az önce Cihat hocamın da dediği gibi mesela, düşündüğümüz zaman 6. duyu organını bulamıyoruz. Çünkü Allah örnek edinmeksizin yaratmış. Biz yine örnekten gidiyoruz. İşte bir insana bu soruyu söyleseniz bile, ne bileyim ağızla kulağı karıştırır bir şey söyler. İşte gözle kaşı karıştırır bir şey söyler. Neticede bir örnek alarak yapar. Ama Allah hepsine örnek edinmeksizin yoktan var ediyor. Önemli olan da zaten, esas olan da bu. Yani hiçbir şeyin yoktan var olması, örnek olmaksızın. Bizler örnek alıyoruz sadece. Bakıp işte bilim mesela örneğini alıyor, bizim önümüze sunuyor. Ama hiçbir örnek yokken bir canlı yapmak, bir canlıyı yaratmak, üstün akıl ve üstün zekayı ve sonsuz derecede bizim akıl edemediğimiz bir ilmi gösteriyor, gücü, kudreti gösteriyor. Bu kudretin, gücün sahibi de Allah'tır inşallah.
Zaten çoğu teknolojiden, yani teknolojideki çoğu her şey Allah'ın yarattığı hayvanlardan alınıyor. Özellikle mesela gemilerdeki köpek balıklarının dış yüzeyindekinden gemilerin boyaları yapılıyor o şekilde. Hızlarında %25 daha tasarruf sağlıyorlar.
Bunların kayganlık hepsi, sağlamak üzere.
Kayganlık sağladığı için suda da daha hızlı gidiyor mesela.
Mesela yosun tutmamasından. Evet. Ya birçok özellikleri var bilimin taklit ettiği. Bu şekilde de bize zaten gösteriyorlar zaten gerçekte nasıl örnek edinmeksizin Allah'ın üstün özelliklerde yarattığını. Evet. Ve bilim alırken de tek bir özelliğini alabiliyor. Çünkü bu kadar üstün özellikte ve bu kadar üstün yapıda sahip olunan bir başka şey bulunmuyor. Mesela örümceğin ipliğinden bahsediyoruz. Kendisinin kalınlığındaki bir çelikten daha sağlam bir yapıya sahip. Mesela bilim adamları söylendiği zaman bununla ilgili şu anki teknolojinin hiçbir şekilde bunun yanına dahi yaklaşamayacağını söylüyorlar. Çünkü farklı bir maddesi var ve muazzam derecede sağlam ve esnek bir yapıya sahip. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün olan bir şey.
İnşallah. Bir de Allah'ın yarattığı hayvanlarda çok önemli sistemler oluşturuyor Allah ve bunlardan bir tanesinden de ben bahsedeceğim inşallah. GPS sistemiyle göç eden kelebeklerden bahsedeceğiz. Küresel yol bulma, yani GPS sistemi dünyada çok yaygın olarak kullanılmakta bildiğimiz üzere. Bu sistem düzenli olarak kodlanmış, bilgi yollayan bir uydu ağından oluşur. Son derece gelişmiş bir yön belirleme sistemi olan GPS sistemi, uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmektedir bildiğimiz üzere. Bu sistemin kurulması ve bakımı oldukça büyük bir emek ve masraf gerektirir. Üstelik kurulan sistem sık sık uzmanlar tarafından kontrol edilmeli, eksik olduğu zaman da onarılmalı ve bakımları yapılmalıdır. Bu ise oldukça maliyetli ve zahmetli bir işlemdir. Üstelik tüm bu uğraşlara rağmen kullanım ömürleri 10 yıl ile sınırlıdır bunların. Bu kadar masraf ve emek gerektiren bu sistemi doğada kullanan canlılar da vardır. Örneğin kral kelebekler ilk yaratıldıkları andan beri buna sahiptirler. Üstelik bu sistemi kontrol etmeleri, bakımını yapmaları, kullanımını öğrenmeleri de gerekmiyor. Tamamen Allah'ın ilhamıyla yapıyorlar çünkü. kral kelebekleri her sonbaharda kışı geçirmek üzere göç için yola çıktıklarında güneşe doğru hareketlerini belirleyerek Meksika'nın merkezine güneye doğru yaklaşık 3000 kilometrelik oldukça uzun bir yolculuk yaparlar. Fakat güneş yön belirlemek için çok hareketli bir hedef aslında. Çünkü sürekli doğudan batıya doğru bir batış halinde ve bunun da derecesini aklında tutması gerekiyor. Ne açıda hangi yöne gideceğini, biz bunu mesela pusulalarla yapabiliyoruz. Ama sabit bir yöne gidiyoruz. Bir hayvanın, Allah'ın yarattığı küçük bir canlının bunu akıl edip güneşin sapma açısını, her saat sapma açısını hesaplaması gerekiyor. Bunun için üstün bir akıl ve matematik hesabı da gerekiyor inşallah.
Bu küresel konumlandırma sistemi.
Evet, evet. Maşallah.
Onu da yapıyor maşallah.
Ve sadece o da değil, birçok gereç gerekiyor bizde. Pusula, harita.
Evet, tabii.
Değil mi? Birçok.
Çünkü güneşin açısını ezber. Mesela aralarda olduğu gibi, aralarda mesela güneş olmasa bile gözlerinde bir sistem var. Güneşi sürekli görebiliyor mesela. Güneşin o ışınlarını görebiliyor ve ona göre yönünü belirliyor. Bu o canlıya yaratıldığı günden beri verilen bir özellik. O canlının sonradan onu kazanabilmesi mümkün dahi değil. Zaten o özelliği nasıl bir şeye yarayabileceğini, çünkü kendisinde olduğu için bunun bilincinde. Olmasa öyle bir özelliğin olabileceğinin farkında bile değil. Ki kaldı ki bizde mesela arıdaki bu özellik olmasa öyle bir özelliğin var olabileceğinden haberdar dahi olmayacağız. Kaldı ki bu arılarda bu sistem var olduğu günden beri, yaratıldığı günden beri var. Ki kelebeklerde de aynı şekilde kelebeğin göçünden bahsediyoruz. Normalde hani herkes genel anlamda, çoğu kişi kelebeklerin ömrü bir gün zanneder. Oysa kelebeklerin çeşitleri var. Çok uzun yaşayanlar, hatta göç edenleri var. Ve uzun yol kelebeklerin göçünden bahsediyoruz yani.
İnşallah. Bilim adamları işte bununla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Bu kelebeklerin antenlerinde bu yönü bulan bir yapı var. Allah'ın yarattığı kelebeklerin antenlerindeki bir yapıdan buradaki yörüngelerini bulabiliyorlar. Uyduyla kanallarıyla güneşin açısını hesaplayıp gidebiliyorlar. İşte bu da Allah'ın, Yüce Allah'ın yaratma sanatı olduğunu anlıyoruz inşallah. Bununla ilgili ayet okuyacağım inşallah ben de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiştir. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan suresi 2. ayette Allah bildiriyor inşallah.
Buna örnek olarak başka bir şey verecek olursak, kış hazırlığı yapacak hayvanlar var değil mi? Yani
evet.
Kürkünün hazırlanması gerekiyor, yağlanması gerekiyor veya kış uykusuna geçmesi gereken hayvanlar var. Bunlar da günün ne kadar, yani güneşin ne kadar süreyle, aydınlık süreyi hesaplayarak bu hazırlıkların ne zaman gerçekleşmesi gerektiğine karar veriyorlar. Bu da gerçekten büyük bir mucize. Çünkü eğer kış şartları girdikten sonra eğer bu hazırlıkları yapacak olsalar hayvanlar o kışı geçiremeyecekler. Yani evet. Soğukla münasebetleri olacağı için geç kalmış olacaklar. Havanın sıcak veya soğuk olmasına bakılmaksızın yani sabit bir mekanizma olarak gün ışığını hesaplayarak bu hazırlıklarını tamamlıyor hayvanlar.
Evet. Evet. Bitkiler var. Evet. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarını şiddetini hesaplayarak yapraklarını açıyorlar ya da döküyorlar.
Evet.
Maşallah. Yani böylesine hassas hesaplamalar var. Ve biyokimyasal düzeyde bunlar gerçekleşiyor. Maşallah. Ve biz bu biyokimyanın detaylarına indiğimizde Allah'ın nasıl kusursuz bir şekilde yarattığını fark edebiliyoruz.
Maşallah.
Bilim bu bakımdan mükemmel bir şekilde hizmet ediyor inşallah. Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir etmemiz
zaten
için.
Allah varlığını en çok gösteren, en çok bizim aslında baktığımız zaman da bize net olarak gösteren bilim oluyor baktığımız zaman. Çünkü bilim sayesinde biz, bilimin vesilesiyle biz daha net görüyoruz. Mesela işte bu canlılardaki bu özellikleri normalde bir insanın akledebilmesi mümkün değil. Fakat bilimle mesela görülerek bu canlının bu özelliği nasıl yaptığı ya da ne sistem vesilesiyle yaptığını, ne sistem aracılığıyla yaptığını bize gösteriyor bilim. Evet, evet. Biz de bu şekilde bunun, hani bilim ancak bize bunun nasıl olduğunu gösterebiliyor. Ama bunun nasıl oluşabileceğini bilim anlatamıyor. Çünkü bu şekilde yaratılış var. Yani bilim bunun aynısını yapamıyor aynı şekilde. Bu da işte bize bunu gösteriyor. Az önce mesela balinadan bahsettik. Normalde hani ona da değinmek istedim son olarak. Hani normalde balinaların o burun dediğimiz kafasının üstünde bulunan kısmı açık zaten. Bu açıkken dalıyor ve içine su girmiyor. Bu nasıl oluyor mesela? Bu da farklı bir sistem. Oraya hava ve suyla doldurup, daha doğrusu hava ve gazla doldurup kenarlarını deliği kapatıyor yani kendi içinde balina daldığı sırada. Yani oradan su girmesini engelliyor. Biz nasıl mesela suya girdiğimiz zaman da nefesimizi tutuyorsak, hani vücudumuza hiçbir şekilde suyun girmemesini sağlıyorsak, o da tıpkı kendisi de aynı sistemi kullanarak, biraz daha farklı ve gelişmiş bir sistemi kullanarak hava ve gazla kapatıp deliğini çıktığı anda mesela o hava ve gazı kapakmış gibi açıp oksijen solunumu yapmaya devam ediyor. Ya buradaki bu üstün akıl zaten bu balinanın aklı da değil. Çünkü bu sistemi zaten kendinde yaratan balina değil. Yani bu tepesindeki burunu yaratan, o kapakçığı gibi yaratan balina değil zaten. Bunu balina kullanan sadece uygulayan. Tıpkı bizde olduğu gibi de. Bunun ancak yaratıcısı bunu yapabilir. Bu yaratıcının aklıdır zaten.
Tabii evet. Ve burnu da gördüğümüzde diğer duyu organları da kademeli olarak gelişme iddiasını tamamen yerle bir eden organlar. Çünkü şimdi bu burun tek başına bir koku alma kapasitesine sahip değil. Onun beyni olan bağlantıları var. Beyinde koku alma sistem merkezi var. Yine duyma merkezi var. Tatma merkezi var. Ayrı ayrı merkezleri var. Bunlar bir bütün olarak var olduğunda çalışabiliyor. Ya burun meydana geldi diyelim. Beyinde o merkez yok. Ya da bağlantılarında problem oldu. Yine sistem çalışmıyor. Hepsinin tek olarak yaratılmış olması gerekiyor. Ayrıca balinalardan bahsettin. Şimdi gördüğümüz birçok balina var dünya üstünde. Hepsinin burnu ama sırtında. Bir tane burnu yanda olan, altta olan, farklı bir yerde olan görmüyoruz. Bakın buna Darwin de dikkat çekiyor. Kitabında şöyle söylüyor. Dörde alabiliyor muyuz hocam? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığıyla karşılaşmıyor diyor. Karşılaşmıyoruz diyor. Sayfa 185'te bakın. Türlerin kökeni kitabında. Yani diyor ki Darwin, benim iddia ettiğim gibi bir süreç meydana gelmiş olsaydı biz karma karışık türler görmemiz lazımdı diyor doğada. Ama baktığımızda bir canlı diyoruz mesela balina, tüm gördüğümüz balinalarda her şey yerli yerinde. İnsan diyoruz öyle. Başka canlılar, kelebekler diyoruz öyle. Kanatları vesaire, çalışma fonksiyonları. Hiç karma karışık görmüyoruz. Demek ki böyle bir süreç meydana gelmemiş. Tabii,
karmaşıklık hiçbir yerde yok. Yani. Her yerde evet, bir düzen var ve mükemmellik var. Kusursuzluk var. Allah tam eksiksiz, kusursuz haliyle yaratıyor bütün canlıları da o yüzden Darwin'e verilecek tabii, cevap bu.
Yoksa öyle olmuş olsa mesela evrimde bir geçiş olmuş olsaydı o zaman evrim hiçbir zaman sonuçlanmamış olacaktı. Sürekli devam ediyor olacaktı. Biz o zaman şu anda evrim aşamasında olacaktık ve şu aşamada o zaman da bizim çok fazla karışık düzenler görmemiz gerekecekti. Çok fazla karışık canlılar görmemiz gerekecekti. Çünkü evrim hep devam edecekti o mantığa göre. Ama böyle bir şey kesinlikle yok. Günümüzde hiçbir şekilde bu tarz şeylerde kesinlikle ne delili ne de ispatı var.
Evet. Ben de dilerseniz bir miktar, süremiz gerçi azaldı ama hayati fonksiyonlarımızdan bir tanesi olan kanın pıhtılaşma özelliğinden biraz bahsedelim, biraz değinelim isterseniz. Bu özellik olmadığını düşündüğümüz anda, yani pıhtılaşma özelliğinin olmadığını düşündüğümüz anda, aynı bir çeşmeyi nasıl açtığımızda su akıyorsa veya bir kabın dibinde bir delik açtığımız zaman nasıl bir müddet sonra herkes bilir ki kap boşalacaktır. Kanımız da 5 ila 10 dakika içinde, bilemediniz 20 dakika içinde insan için değerlendirirsek vücudumuzdan akıp giderdi en ufak bir yara durumunda bile. Bu söz konusu olurdu ama bu kesinlikle böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Vücudumuzda öyle bir sistem var ki 40'tan fazla proteinin ve atomun diyelim işlev gördüğü bir sistemle pıhtılaşma sistemini biz işlevsel halde görüyoruz. Ona bir videomuz var. İsterseniz ona geçecek olursak oradan üzerinden anlatalım. Burada ilk başta olması gereken, burada platelet dediğimiz trombosit denilen kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücreler var. Bakın altta maviyle görülen damar yüzeyinde oluşmuş bir hasar. Damar yüzeyinde oluşan ufak bir hasarla birlikte trombositler özelleşmiş bazı proteinler sayesinde, von Willebrand faktör denilen bazı proteinler sayesinde damar yüzeyinin dışında yer alan kolajenlere yapışarak hemen orada kanın durması için işlemi başlatıyorlar. Bu arada da çok hızlı bir mekanizmayla damarda bir büzülme oluşuyor. Vazokonstriksiyon dediğimiz. Bu neyi sağlıyor? Hem kan akımının azaltılmasını, kan kaybının daha fazla olmasını engelliyor. Hem de kanın akımını yavaşlatarak oradaki mekanizmanı daha etkili bir şekilde işlemesini sağlıyor. Şimdi burada ne oldu? Trombositler kolajen denilen ayrı bir proteine tutundu. Damar dışı proteinlere tutunarak orada bir takım kümeleşmeler oluşturdu. Bu kümeleşmeler sonucunda trombosit hücrelerinden bir takım maddeler salgılandı. Bu kümeleşme daha da ileri safhalara taşındı. Ve bir takım materyaller salgılanarak eğer bu kan akımının çok daha fazla olacağını düşünüyorsa beyine, kalbe, böbreklere bir takım emirler gitti. Evet, şimdi burada ilk başta oluşan nedir? Trombosit dediğimiz hücrelerin yapmış olduğu kümeleşme ile ilk etapta kan akımı bir miktar durduruldu. Bunun arkasından iki ayrı mekanizmayla farklı faktörlerin etkileşmesiyle fibrin oluşturulması gerekiyor. Fibrin dediğimiz madde de bir iskeletin demirleri gibi düşünürsek, yani trombositlerin yapısını sağlamlaştırıcı bir madde. Onun oluşması için hızlı bir şekilde geçiyoruz tabii burada. Faktörler var. 15-16 tane ayrı faktör var. Bunlar zincirleme halinde fibrin oluşumuna giden bir mekanizmayı harekete geçiriyorlar. Ve bunlar kanda sürekli aktif halde durmuyorlar. Ne zaman aktifleşiyorlar? Bir yarayla karşılaştıkları zaman bu yara sonucunda ortaya çıkan medyatörlerin etkileriyle bir iskambil kağıdının dizilmesi gibi birbirlerini aktifleştirerek bu sistemi aktif hale getiriyorlar. Ve çok komplike bir sistem. Evet, burada sarıyla gösterdiğimiz alana bakacak olursak fibrin ağları oluştu ve yaranın kabuğu oluştu şu anda. İyice bağlantılar sağlanmış oldu. Evet. İçine kan hücrelerini de alarak tamamen oradaki evet hasarlı bölgeyi tıkamış oldu ve böylece mükemmel bir mekanizma işlemiş oldu. Evet. Aspirin mesela, aspirine değinecek olursak burada ilk etapta aspirini içtiğimiz zaman trombosit hücrelerinin toplanmasını engelleyen mekanizma, kanın sulandırılması için kalp hastalığında duymuşsunuzdur. Kullanılan yöntem bunlardan yararlanılıyor.
Bu yalnızca evet. bir basamağını engelleyerek.
Evet, ilk basamağını engelleyerek diyelim. Evet.
Engellemiş oluyor, yavaşlatmış oluyor bu birikmeyi. Trombositlerin bir araya gelip orada birikmesini engellemiş oluyor evet. Daha en başında.
Evet, bu sistem o kadar hassas bir denge içinde yürüyor ki. Evet. Şimdi mesela diyoruz ki orada bir pıhtı oluştu. Eğer pıhtı biraz daha ilerlese büyük damarlara doğru ilerler evet. Ve hayati fonksiyonlarımızı engelleyecek pozisyona gelir. Biraz daha az olmuş olsa kanama devam edecek. Bu sefer yine kan kaybından ölüm gerçekleşecek. Bu pıhtılaşma mekanizması ilk baştan çok hücreli canlıların ilk başından itibaren olması gereken bir sistem. Neden? Çünkü bir hücrenin kan damarlarına uzaklığı 50 mikrondan daha fazla olduğu durumlarda o hücre beslenmesini kaybediyor. Yani o kadar kısa bir mesafe ki. O zaman bundan ne anlıyoruz? Bir damar ağı oluşması gerekiyor çok hücreli canlıların hayatta kalabilmesi için. Bunun olması için de kan kaybının olmaması gerekiyor. Pıhtılaşma sisteminin her halükarda ilk canlılardan itibaren sapasağlam bir şekilde, bu 40 faktörlü bir şekilde her halükarda çalışır vaziyette bulunması gerekiyor. Bu da evrimi tamamen çürüten bir ayrı mekanizma.
Yerli biri de. Evet, başına bir kesinlikle yarış öyle. Gerçeği maşallah.
Evet. Kalsiyum evet, desteği de yapıyor. Mesela hani ilk yarıda da söylediğimiz kemiklerde mesela çok büyük oranda kalsiyum bulunuyor içinde. Kanda az bir miktarda kalsiyum bulunuyor. Ama böyle bir yarama, kanama söz konusu olduğu zaman, yara ve kanama söz konusu olduğu anda da bu kalsiyum gerekli miktarda gidiyor. Mesela kanda az olduğu zaman ya da kanda bayağı bir miktar azaldığı anda bu sefer kemikteki kalsiyumlar kana gidip bu şekilde mesela trombositleri harekete geçirerek kanamayı, evet. Kanı pıhtılaştırarak kanamayı azaltıyorlar. Yani burada bir tedbirden bahsediyoruz, evet. Bir önlemden bahsediyoruz ve aklı şuuru olmayan sistemlerden bahsediyoruz. Ne trombositin aklı var, ne kalsiyumun aklı var, ne de diğer kanın pıhtılaşmasında evet. Çalışan hücrelerin aklı evet. Var.
Bu faktörler mesela, ona değinelim, vücudun farklı yerlerinde üretiliyor. Bir kısmı mesela trombosit denilen o hücrelerin içinde yer alıyor. Bir kısmı endotel dediğimiz damar çeperindeki hücrelerde yer alıyor. Bir kısmı karaciğerden üretilerek işlevsel hale geliyor. Bir kısmı böbrekten üretilerek. Yani hepsi ortak bir akıllı, ortak bir hedefi gözeterek üretiliyorlar.
Farklı yerden geliyorlar ama hepsi aynı yere geliyorlar. Mesela parmağımız kanıyor diyelim. Farklı yerden birçok hücre geliyor ama aynı yere bulabiliyorlar. Ya bu da çok önemli zaten. Hani orada biraz gecikme olsa insanın kan kaybı çok fazla olacak. Hani küçücük bir kesik bile insanın hayatını çok önemli derecede etkileyebilecek. Yani ufacık bir kesikten bahsediyoruz. Bizim hemen kanımız pıhtılaşmaya gidiyor mesela küçük bir kesik olduğu zaman. Ama böyle olmuş olmasaydı bizim kanımızı durduramayacaktık evet. Kesinlikle. Kan
mesela,
pıhtılaşması olmayacaktı.
Evet, biz ameliyat yaptığımızı söylüyoruz ama yani bir kesi yaptığımız zaman orayı bağlıyoruz mesela iplerle. Ama orada bir pıhtılaşma sistemi aktivasyonu olmazsa bir müddet sonra, 2 saat sonra, 3 saat sonra kan sızıntısı tekrar başlıyor. Hastanın eğer pıhtılaşma sistemi düzgün çalışmazsa bizim elimizde yapacak hiçbir şey kalmıyor. Çeşitli kanama bozukluklarında da bu şekilde durumlarla karşılaşıyoruz. Çok önemli bir sistem.
Evet, maşallah. Bunu yine istatistik olarak düşünecek olursak bir insan hayatı boyunca kaç kere yara alıyor, derisi açılıyor ve her seferinde bu süreç doğru bir şekilde işliyor.
Evet.
Yani hiçbir zaman o yaranın bir santimetre ilerisinde bir pıhtılaşma çabası olmuyor hücrelerin ve görevli elemanların. Hep tam nokta atışıyla tam gerçekten yarayı tespit edip nasıl tespit edilir ki onu düşündüğümüzde gözü olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Tam doğru bir şekilde tespit edip orada işlem yapmaya başlıyorlar. Ve bunu durduracakları zaman da biliyorlar.
Ve maşallah, bizim maşallah. Hücreler dediğimiz çok küçük hani olaylar, organizmalar. Bunlar için buradaki mesela bizim elimiz dediğimiz yer bu hücreye kilometrelerce uzaklıkta bir yer yani. Bu hücrenin bunu anlayabilmesi için, olmadığını anlayabilmesi için. Çünkü çok küçük boyuttalar. Onlar için mesela 10 santim bizim için 100 kilometre gibi bir mesafe oluyor baktığımız zaman da ortalama olarak. Ya çok çok uzun mesafelerden bahsediyoruz. Bizim buradan mesela Ankara'daki bir olayı görmemiz gibi bir şey oluyor. Yani bir şeyin eksiğin farkına varmamız ve harekete geçmemiz gibi bir durum oluyor. Öyle bir boyuttan bahsediyoruz. Burada tamamen bu hücrelerde, bu canlılarda tamamen anında bir müdahale ve anında hemen orada olması gerektiği yerde, olması gerektiği şekilde diğer hücrelerle beraber olduğunu görüyoruz. Bu da bize zaten üstün aklı gösteriyor. Bunlara üstün bir akılın verildiğini, üstün bir akla, yani üstün bir aklın dilemesiyle hareket ettiklerini gösteriyor.
Evet, inşallah. Yani nereye bakarsak bakalım Allah'ın sonsuz yarattığının gerçeklerini görüyoruz. İşte pıhtılaşma olayı öyle. Kelebekler yönlerini nasıl buluyorlar bakıyoruz o şekilde. İşte tohumun gerektiği zaman gerektiği şekilde aşılması. Allah hep böyle atomlarla, moleküllerle emrediyor. Molekülleri emrediyor ve yaratmasını devam ettiriyor. Her an yaratmaya devam ediyor. Nereye bakarsak bakalım. Gökten yere bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. O gökten yere hep bir iş üzerindedir diye geçiyor inşallah ayette. İnşallah ayet-i kerimede. Hep bir iş üzerinde olması her şeyin Allah'ın yarattığı anlamına geliyor. O tarif edilmiş ve bilim de bize bunu gösteriyor. Atomlar kendi başına hareket etmiyorlar. Moleküller kendi kendine hareket eden başıboş şeyler değil, unsurlar değil. Proteinler kendi kendilerine meydana gelip de başıboş hareket eden şeyler, unsurlar yine değil. Hep Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın her an yaratmaya devam etmesiyle canlılık hayat buluyor. Ve hayat bulmaya da devam edecek. Allah diledikçe biz hücrelerimiz hayat bulacak. Allah dilemediği zaman Allah canımızı alacak. Ölüm gerçekleşecek. Ve inşallah ondan sonra da Allah başka bir yaratmayla yaratacağını söylüyor. Ahiret yaratması inşallah. Ve insanlar kalkıp ne yapacaklar kıyamet günü? Kıyam günü, ayağa kalkış günü. Kıyamete kalkıp Allah'a hesap vereceğiz inşallah.
İnşallah.
Zaten Allah evrimin olmadığını ayetlerinde de söylüyor baktığımız zaman. Çünkü Allah diyor ki kafanızı, mesela şeytan alasını mealen söylüyorum. Diyor ki kafanızı çevirip baktığınızda bir eksiklik görüyor musunuz diyor. Dönün bir daha çevirin bakın diyor. Yine bir eksiklik görmüyorsunuz. O zaman diyor neden iman etmiyorsunuz diye Allah mesela soruyor. Çünkü hiç eksiklik yok baktığımız zaman. Evet. Hani evrimde nasıl söylemiştik? Tesadüfler olduğu zaman da muhakkak bir eksikliklerin, eksik canlıların, farklı türde canlıların yani eksik olarak olması gerekiyordu. Ama yok, Allah zaten bunu bize ayette de bildiriyor. Hiçbir eksikliğin, hiçbir çatlağın, hiçbir bozulmanın olmadığını. Yani nereye baksak biz aynı şekilde düzen görüyoruz. Göğe bakıyoruz aynı şekilde, yere bakıyoruz aynı şekilde. Hani sağımıza, solumuza, önümüze, neremize bakarsak bakalım. Hep bir yerde düzen ve bir ahengin olduğunu görüyoruz. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilecek bir şey.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdiden de iyi bayramlar diliyoruz.
İyi bayramlar.